Taktik sahasının yeni podcast'i 33. günden herkese merhabalar.
Gerçekten de böyle oldu yani ismi.
Abi sen öyle dedin, ben bu isme patladım ve dedim ki evet, isim bu olmalı. Sevgili Alperen'le birlikteyiz. Kendisiyle birlikte biraz freestyle takıldığımız, birbirimize yeri geldiğinde laf attığımız, biraz hani o mu bu mu tarafımız, ikimiz de birer taraf seçtiği bir
Daha
podcast.
birbirimize laf atma üzerine tasarladığımız.
Evet, bir podcast ne diyelim, konsepti ile karşınızdayız. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk. Çalıntıdır arkadaşlar. Fikir bize ait değil. Önce bunu söyleyeyim.
Yani evet, buna benzer ne bileyim işte yayınları falan çok görebilirsiniz tabii yani.
Benzer değil. Birebir aynısı var ve aynısını arakladık. Nasılsa
Abi
denetçisi bir
sen
şey
diye
yok.
konuş o zaman.
Kaç
Bunda
tane
gelen...
Hepsi
Sen
bu kaç
başla.
tane insana yapıyoruz sanki diye. Bir beis
Yani.
görmedik beyler ama yarın bir gün hani ya siz çok güzel konuşuyorsunuz 3-5 kişi ateşlerin falan derseniz ha, o zaman daha özgün içeriklerle karşınıza çıkabiliriz.
Ne haber abi, nasıl keyifler?
Yani olabileceği kadar iyi. Sende ne var yok?
Vallahi ben de işte yani iş yoğunluğu vesaire derken akşam çekiyorsa biz bu kaydı.
Tabii.
Hafif bir günün yorgunluğu, tatlı yorgunluğu var ama tabii seninle konuşuyor olmak, seninle bir podcast kaydediyor olmak bütün bu yorgunluğumu benden aldı götürdü diyebilirim şu an itibariyle.
Al benden de o kadar. Sen benim lütfen tabirimi mazur gör. Stres topum gibi bir şeysin. Ne zaman böyle içimdeki
Ben
kötü
seni
enerji atmam gerekse.
mazlumunum diyebilir miyiz?
Ya sen benim temiz yüzümsün öyle söyleyeyim.
Mazlumu getirin bana.
Şakayı
Güzel.
yakalayamadım ama tam olarak dediğin gibi olduğuna %100 eminim.
Bilmiyor musun şey Kemal Sunal'ın filmini?
Abi demek ki bak şimdi iyice utanacağım. Bak
Yazık.
Yeşilçam bilgisinden de patladık. Arkadaşlar düello
Aynen.
performansım Yeşilcam hafızam kadar kötü olmayacak.
Başlayalım mı peki istersen?
Ufaktan bir konsept anlatalım istersen.
Onu senden alayım.
Tamam. Arkadaşlar birkaç tane konu başlığı belirledik. Konu başlıklarını yayından önce belirledik. Neye göre belirlediniz derseniz canımız öyle istedi. Tamamen.
Evet. Evet.
Belirlediğimiz konu başlıklarında ikimiz de birbirine karşıtlık, zıtlık oluşturan veya bizim zıtlık uydurduğumuz şeyleri kendimize savunacağız. Hangisi daha iyiydi şeklinde. Veya
Hı.
aktif olarak hangisi daha iyi şeklinde başlığa göre değişir. Burada dinleyenlerden ve geri bildirim gönderecek insanlardan iki tane ricamız var. Bir, sizin fikriniz hangisi? İki, hangimiz daha iyi savundu? İkisinde de Alperen cevabı verirseniz sevinirim. Vermezseniz de bir süre görüşmeyelim. Konu bu yani.
Peki. Başlıyorum ben ilk konu başlamadan.
Olur sıralama sen de ben hiç karışmıyorum nasıl diyorsan.
Evet abi, sıralama bende. Biraz
Ha bir de
rastgele
bir de bir de
gidelim.
bir de bir de bir dakika. Belirtmeyi unuttum.
Buyur.
Süreyi ne yapıyoruz? Her konu için kaç dakika?
Ya çok uzatmamaya, göz kararı böyle 15-20 dakikada bitirmeye çalışalım en
Aha,
fazla.
20'lere çok çok çıkmayalım.
Aynen,
12-15
aynen,
dakika.
aynen, aynen, aynen, aynen.
Artık olduğu kadar. İçimizde bir şey kaldıysa da geçti süre. Yapacak bir şey yok. İşin
Başlıyorum.
civcivi de orada zaten. Olur.
15'in altı 5 kaşı mı yoksa 16-17 5 kaşı mı? Sen burada 16-17 5 kaşını seçtin. Ben de 15-16 5 kaşını seçtim. 16-17 5 kaşını neden daha yukarıda görüyorsun abi? Önce oradan başlayalım.
Ha benden başlarız bir de.
Ya.
Peki. Psikolojik
Moderasyonu
üstünlük
bana
almaya
bırakır.
çalışıyor ama öyle
Moderasyonu
şeyler
bana
söyleyeceğim ki.
bırakırsan, moderasyonu bana bırakırsan böyle olur abi.
Peki. Öyle şeyler söyleyeceğim ki cevap vermeye yüzü olmayacak. Çok büyük bir hata yaptı kendisi açısından. Taktik hatası yaptı.
Hadi
Başlıyorum.
bakalım.
Şimdi. Kısa kısa geçeceğim. Çünkü sürekli pastaşa pastaşa gidelim istiyorum. Aklımdaki her şeyi söylemeyeceğim. Bunu böleceğim, yayacağım.
Tamam. Hı.
Önce şunu söyleyeyim.
Katılmıyorum.
Ben teşekkür ederim. Buradan da haklı olduğum ortaya çıktı bir kez de. Abi, oyun olarak bence kulüp tarihi, kulüp tarihinde miyim çok iddialı. Bizim gördüğümüz dönem Nirvana'sı 2015-2016 sezonu. Bence Beşiktaş'ın en iyi top oynadığı sene. En
Aha.
kolektif oynadığı, en kadrosuna uyumlu demeyeyim. Böyle çok güzel örnekler var da. Hani kadrosuna uyumu keyifle en iyi birleştirebildiği sezon olarak düşünüyorum. Ama ve lakin. Bence 15-16 sezonun tamamen kadroyla alakalı. Kadronun ön hattı değil. Arka beşlisiyle alakalı ve belli oranda da belli pozisyonlar için söylüyorum. Yedek kulübesiyle alakalı bazı zaafları vardı ki Beşiktaş ne kadar iyi oynarsa oynasın bu zaafları aşamıyordu. Nedir bunlar? Oyunu tutmakta zorlanıyor yani. Sürekli işte o meze muharrem açıklaması var ya, daha acıması da olacak falan. Sürekli gitmesi evet. gerekiyor. Bunun yanında hani ortalama altı kalitede hücumlara karşı bile set savunmasında çok arıza çık. Yani mesela bir Akhtar deplasmanı var. Alexis'in yaptırdığı saçma sapan bir penaltı. Orada da hiçbir şey yok. Aynı maç Tolga'nın evet. hatası. Hatta Tolga'nın sezon boyu yaptığı hatalar. İşte Günay'ın hatası. O senenin ilk yarısında iyi anılır. Ama Ersan'ın çok ciddi hataları var mesela. İsmail bana göre son bilmem kaç yılın en iyi topunu oynamasına rağmen ideale göre oldukça top oynadı vesaire. Hani bu bireysel problemlerden dolayı bence o takımın bu denli, yani bu denli maksimum performansla çıkabileceği tek bir tip vardı. Elit parçalara çok çok bağlıydı. Bu her takım için geçerli bu arada, onu da söyleyeyim. Yani benim savunduğum takım için de geçerli ama şu anlamda söylüyorum. Beşiktaş'ın 15-16 dişlisinden çok önemli bir parçayı çektiği zaman yerine uzun vadeli, yani uzun vadeden kastım 7-8 haftalık bir ikame koymak gerçekten çok zor. Ama 16-17'de ana parçaların yokluğunu tattı zaten Beşiktaş. Ona rağmen yani 3 ay mesela Talişkas oynadı. Ben tamamen 15-16 kısmını söyleyeyim. Yani neden 15-16'yı ikinci plana attığımı söyleyeceğim. Burada birazdan 16-17'ye geleceğim. 15-16'yı ikinci plana atma sebebim tamamen kadroyla alakalı problemler, ki bunu belli oranda Avrupa arenasında da gösterdiğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Mesela 16-17'yi yine detayına gelirim. Öne koymamın en önemli sebeplerinden bir tanesi, Nisan ayının sonuna kadar hem Avrupa'yı hem ligi aynı iddia ve hedefte götürebilmiş olması. Ben bunu 15-16 kadrosunu yapabileceğini düşünmüyorum.
Şimdi burada 15-16'yı bence özel kılan, bende yerini daha farklı kılan diyeyim, birkaç nokta var. Birincisi senin bahsettiğin aslında Beşiktaş'ın kadrosunun çok dar olması ve savunma hattının hata yapmaya çok teşne bir hat olması diyeyim, kalecisiyle birlikte. Şimdi burada Beşiktaş'ın hata payı çok
özür dileyerek
ve...
araya giriyorum. Eğer şu an yayına 400 beygir motor sesi geliyorsa hepinizden özür diliyorum. Hiç beklemiyordum. Cam açmak
kardeşim
gibi hata
ama
yap.
Yani biz konuşurken bu tarz şeylere baktıracaksan
tam olarak yani derdim tamamen haksız çıkmamak, yani vay işte adam anlatırken arkadan motoru kök, böyle bir şey kesinlikle yok, dışarıdan geldi arkadaşlar yani... Hatta bence Belçika plakalıydı bunu yapan, manipüle etmek için yaptı, başka bir şey demiyorum.
Birazdan zilme basıyorum değil mi abi, insan aşağı yüzle konuşalım.
Hani anlatacak bir şey kalmayınca ya şimdi kanka be falan diye böyle bir...
Abi şöyle ki bence 15-16 işte tam olarak değerli kılan da aslında o imkansızlıklar hikayesinde ortaya mükemmele yakın bir oyunun çıkmasıydı ve ben şöyle düşünüyorum, hani zaman geçtikçe de üzerine o takımla alakalı düşündükçe de çok ince bir çizgiydi aslında. Yani Beşiktaş'ın o oyunu biraz aşağı düşse muhtemelen öyle bir, yani ona çok yakın bir şey çıkmaz, ama mesela 16-17'nin en azından lig için söylüyorum standardı biraz daha düşük olsaydı Beşiktaş yine şampiyon olurdu muhtemelen. Çünkü birincisi 15-16'da olduğu gibi çok ciddi bir rakibi yoktu. Yani hatırla Beşiktaş'ın 16-17'sini kendi kendine zora soktu son haftalarda. Gitti işte Başakşehir'den 15 dakikada 3-7, Fenerbahçe'yle 9 kişi kalmış Fenerbahçe'yle Vodafone Park'ta berabere kaldı son dakika yedi golle. Hani ama yani birinden birini kazansa çoktan bitecekti. Yani tura çok daha erken çıkacaktı Beşiktaş. Onu biliyoruz. 15-16 öyle değil ama. 15-16'da çok güçlü bir Fenerbahçe'yle rakipsin. Ve güçlüden kalsın sadece saha içi değil, yani kadronun ne kadar şaşalı isimlerden oluşması değil, camia olarak da yani o şampiyonu çok isteyen ve bilenmiş bir Fenerbahçe'yle oynadın. Onun üzerinden çok fazla psikolojik savaş verdi Beşiktaş ve onları kazandı. Yani buna Şenol Güneş'in etkisi dersin, buna Gomez'in etkisi dersin, işte Oğuzhan'ın Cenk'le beraber işte çıktığı seviyenin bunun herhalde etki dersin mesela, bir şeyler diyebilirsin. Ama hem bu kadar az hata payım var, hem savunma hattın çok şey değil, güçlü değil, senin en zayıf yanın. Hem de Fenerbahçe'de uğraşıyorsun ve bir sene önce de o psikolojik savaşları belki de kaybetmişsin sen sürekli. Yani 14-15'te yani hem saha içerisinde o baskıyı kaldıramadın, hem de genel anlamda o şampiyonluk baskısının altında ezildiğini gördük bu takımın. Bir sene sonra o mental gücü gösterebilmiş olması ve bu arada şeyi söylemek lazım, biz savunma hattının eksikliğinden bahsediyoruz da abi Beşiktaş sezona iki tane orta saha transferini son anda yatarak başladı. Lucas Leiva'yı biliyorsun. Neredeyse uçaktan döndü. Bir de Ozan Tufan bir transferi vardı mesela. İkisi de bitme noktasına gelmişken iptal oldu ve Veli'nin de sakatlığıyla birlikte ortaya çok daha şey, hani Güzel bir denk geliş oldu. Ben o yüzden o 15-16 yapılan işin 16-17 yapılan işten çok daha şey olduğunu düşünüyorum. Çok daha değerli, çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve şimdi bence aslında 16-17'yi bu şekilde gösteren de 15-16'daki performans olduğunu düşünüyorum yani.
Şimdi bitti değil mi?
Evet.
Hemen sana muhalefet edeyim. Şimdi bence senin anlattıkların 15-16 şampiyonluğu neden daha özellikle de neden daha zorun cevabı olabilir. Ama bence 15-16 yani bu anlattığın şeylerin hepsine katılmama rağmen bunlar 15-16 takımın 16-17 takımından daha iyi yapmıyor. Sebeplerini açıklayayım. Birincisi 16-17 rakip yok diyoruz. Kağıt üstünde bakarsan 15-16 kalitesindeki Fenerbahçe'nin kadro kalitesi bağlamında söylüyorum. Kağıt üstündeki Fenerbahçe kalitesinde bir rakibin evet yok. Ama şöyle bir şey var. Biz bunu sonuç üzerinden değerlendiriyoruz. Sonuçtan bağımsız da katılıyorum o ayrı. Ama mesela 15-16'da sen Kadıköy'e bir kırılma maçına gittin. Yani yensen en yakın rakibi, o dönem için en yakın rakibi de kıracağın bir maça gittin. Kaybettin. Görüş dengede gitti. 16-17'de bir benzerine Galatasaray deplasmanına gittin. Abi ter atmadan kazandın. Bir tane Podolski'nin pozisyonu var.
Ama ikisinin şeyini karşılaştıramayız canım.
Tabii ki öyle. Ama bak şimdi sayacağım 1001 farklı etmenle birlikte değerlendireceğim. Şimdi ben sadece bu söylediğin kategori üzerinden mi cevap vereyim dedim. Yani orada Beşiktaş kaybettiğinde vay nasıl Galatasaray deplasmanında kaybederdin gibi bir durum ortaya çıkmazdı. Ve yarış tekrar ortaya gelirdi. Beşiktaş kırdı. Ya da mesela o sene ikinci yarının Beşiktaş'la beraber en çok parlayan, en çok hype'lanan ki haklı şekilde hype'lanan oyun kalitesi ligin ikinci yarısında en çok fark yaratan takımı Trabzonspor yapabildiği her şeyi yapmış olmasına rağmen öne geçmiş olmasına rağmen geriye düşüp defalarca kez yakalamış 3-2'yi bulmuş olmasına rağmen Beşiktaş üstelik oyunla yani şeyle değil nasıl anlatayım sana hani attım bir sıfır kapadım abi rakip geldi kaçırdı değil. Rakibin maksimumu verdiği maçta kazandı. Mesela bunlar bana göre güç gösterisi ama bunlar sonuç okuma. Ben başka bir şey söyleyeyim. Şimdi burada kategorimiz hangisi daha iyi takım ya? Ben 2016-2017 takımının takım olarak hem kapasitesinin daha yüksek olduğunu hem çeşitliliğinin daha fazla olduğunu hem de bunu daha iyi yansıttığını düşünüyorum. Çünkü 15-16'ya göre şöyle bir farklılık var. 15-16'da diyoruz ki çok iyi bir Fenerbahçe ile yarıştı. 16-17 takımı çok iyi bir Benfica ile, çok iyi bir Napoli ile, çok iyi bir Lyon'la yarıştı.
Hani katılıyorum.
Fenerbahçe kıyasını eşitlemeyecek bile daha da yukarı çıkabilecek. Çünkü uluslararası alanda rekabetçi. Çok çok önemli bir done. Bir. İkincisi sen 16-17 takımıyla 15-16'daki oyundan farklı olarak aynı oyunu oynayamazsın. Ama ortalama üzere bir set oyunu oynuyordun. Sezon içerisinde bunun uzun vadeye yayılmamış olmasıyla alakalı gelecek her türlü eleştiriyi kabul ederim. Ama burada da şunu söylerim. 3-4 günde bir maça çıkıp bütün oyuncularını koruman gerek ve başta Gökhan İnler olmak üzere senin ana parça olarak düşündüğün bazı oyuncularından verim alamadın. 2-2,5 ay Talişkan yoktu. Aboubakar Afrika Kupası'ndan sonra Aboubakar performansı vermeye başladı. Mesela Rodolfo sakatlıktan dönmüştü. Napoli maçları dışında Rodolfo'dan faydalanamadım vesaire. Yani o rotasyon Caner çok önemli.
Yani Nabi Hilas biliyorsun. Nabi Hilas Rodolfo'nun 5-5 kariyerini bitirmişti hatta biliyorsun.
Tabii kesinlikle. Adriano ilk hafta adres attı. 3-4 hafta sakatlandı. Ora Caner arka arka asist yani her maçta tabelaya dokunuyordu. Sonra Caner gitti mesela. Bütün sezonu kapattı. Olcay ligin ilk yarısı üzerinde söylüyorum. Yavaş yavaş böyle rotasyondan geriledi. Geriledi. Yani demek istediğim şu. Hani karşılaşılan zorluk bağımında tabii ki 16-17 takımında el daha rahat. Ama 3-4 günde bir maç oynayan bir takıma göre bu kolay değil. Artı. Nisan'ın sonunda Beşiktaş Avrupa defterini kapattı. Sonra bir Başakşehir, Fenerbahçe şoku yaşadı. Sonra son 4 hafta Beşiktaş ciddi topu. Yani tek kulvara odaklılık kadrosundan maksimum alabileceği bir küme oluştuktan sonra Beşiktaş bir sezon önce tarz olarak farklı olsa bile ağızda çok tat bırakan vurucu futbolu 16-17'de de oynadı. 16-17 Beşiktaş'ı
daha kısa skinte oynadı ama işte aslında biraz da bu da var.
Ama bence bunun dışında bir senaryo çok mümkün değil. Tekrar söylüyorum. Sen Benfica'ya karşı 90 dakika oynuyorsun. Bu 90 dakikanın 45'ini 100 dakika gibi bir eforla oynuyorsun. Napoli deplasmanına çıkıyorsun. Napoli 3 dakikada bir pozisyon buluyor. Senin ondan sonra gittiğin Adana'da mesela aynı eforu koruman çok zor. Bir de çok iyi bir Mesela sanki iyi kadroydu. Ama sezon başı itibariyle çok iyi kurulmuş bir kadro değildi. Mesela Quaresma'nın herhangi bir alternatifi yoktu. Olcay o form düşüklüğünü yaşadıktan sonra Cenk Abubakar'ın herhangi bir olmayışını kolay kolay tolere edebilecek durumda değildi Beşiktaş. Talisca gitti. Talisca'nın yokluğunda skorer hani mesela Beşiktaş'ın alternatif bulabildiğin nere var? Belki sağ bek vardı. Stoper'de mesela Marcel Yönet bazen de çıkaramıyorsun. Mitrovic aldın, pişman oldun. Yani demek istediğim şu. Böyle bir ortamda Atiba'nın aynı şekilde. Yok enliler geldi ama işte tarak kemiğinde problem vardı vesaire. Beli dönmüyor dedim. Şuraya varmaya çalışıyorum. Beşiktaş'ın o bahsettiğin durum sadece son düzlükte kısa vadede oldu. Ama aksi bence mümkün değildi.
Yani ben sezonu şöyle daha iyi performanslar alacağımızı düşündüğüm dönemleri vardı o takımın. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Oyunun çok tatmin ettiği bölümler oldu. Mesela sezonun ikinci yarısının ilk haftaları. Bir Alanya deplasmanı vardı. İçeride bir Konya maçı vardı.
Ve yine şeye denk gelir onlar. Takım. Yine şeye denk gelir. Avrupa maçlarının olmadığı bir döneme denk. Yani Avrupa maçı olmadığında evet, o takım öyle oynuyor.
Evet yani ona denk geliyordu. Ama aslında baktığın zaman hani 16-17'nin sezona başlangıcı da çok o kadar oyun olarak en azından çok tatmin edici bir oyun değildi. Yani en azından 16-17'nin ikinci yarısında işte hem başında hem sonunda gördüğümüz o tatmin duygusunu bize çok hissettirmemişti. Ben 16-17'den önce 15-16 oyunun evet tek kurbalı oynamanın çok ciddi bir fark yarattığının farkındayım. Ama o 15-16'ya yayılan sezonun geneline yayılan o iyi oyunun daha şey olduğunu düşünüyorum. Yani daha kıymetli olduğunu düşünüyorum diyeyim.
Anladım. Ya aslında haksızlık etmeyeyim. Tek kulvarda değil. 15-16'da da Avrupa var da erken bitti. Hani orada yani haftada işte, maç oynadı Beşiktaş.
Tabii tabii. İstersen burada da bitirebiliriz yani. 15 dakika yaklaştık çünkü.
Okey tamam. Son bir şey söyleyeyim. Yani son birer cümle verelim mi?
Verelim abi buyur.
Hani, motto olarak verelim bunu. Ben diyorum ki 16-17'nin tavanı daha yüksek. Her şeyi oynayabilir. Bir motto da sen var. Bitirelim.
15-16'da da aslında imkansızlıklar içerisinde ortaya mükemmel yakın bir oyun çıktı. Ve ben bunu çok 16-17'nin önünde görüyorum diyeyim. Aslında evet. Biraz şampiyonlukları hangisi biraz daha değerli gibi de kaydı bunun farkındayım. Hani en azından benim tarafımda. Ama hani şeye de biraz o taraftan baktığımda söylemem lazım. Ve 16-17 tavanına çok her zaman yaklaşmalı diyeyim yani.
Bunu hangisi daha değerliye kaydırırsak bence en iyisi 2018'di bu arada. 3 sene üst üste.
Tabii. Tabii.
Çok önemli. Bir de kaç puan geriden geldin yani.
Yani evet. Özellikle o arenadan galibiyetle çıkmak son haftalarda.
Abi o golü, o pozisyon golü olmasa gol. Negredo'yu gönderiyorlardı az da.
Tabii Negredo gönderiliyordu ve Burak gelecekti muhtemelen yarım devre sonra.
Ya aynen öyle. Onunla falan uğraşacaktık. Bak Rahmi Baba Allah razı olsun. Talişka'nın bonservisini falan aldı. Adam kaç senedir sırtında taşıyor.
Ya şeye hiç girmeyelim değil mi? O hashtaglere falan hiç girmeyelim değil mi ya?
Yok yok abi. Hashtag'i gözüm seveyim.
Neyse. İkinci noktamıza geçiyoruz. Bu bir iki tane NBA konumuz var. Bunlardan ilki evet. Olarak ben Dirk Nowitzki'nin 2011 ve Giannis Antetokounmpo'nun 2021 final performansları diyorum. Evet. Burada istersen ben başlayayım.
Olur abi. Önce hangisini desteklediğini. Burada konu başlığı şu. Bizim izlediğimiz NBA finalleri içerisinde en iyi bireysel final serisi performansı. Sen Giannis dedin.
Ya şöyle 2016 LeBron'u ikimiz de almadık çünkü o çok karşısında argüman üretebileceğimiz bir performans olmayacaktı. Karşısında argüman üretemeyeceğimiz bir performans olacaktı.
Ya ben sana doğrusu. Şimdi anmak istemiyorum. Yüzden... 3 tane kullanıcı adı veririm mesela. 2016 LeBron'un karşısında hangimiz kimi savunuyorsa direkt küfreder yani.
O yüzden dedik ki biz daha böyle en azından üzerine tartışma götürebileceğimiz bir şey yapalım. Şimdi 2021 Giannis performansını şöyle anlatabiliriz. Ben Giannis'in genel hani playoff performansında o dönem hani çok yakın olduğu için hani izledik ve gördük. Giannis'in o playoff'ta çok büyüdüğünü hissettim izlerken. Yani özellikle Brooklyn Nets serisi vardı ki serinin başlangıcında çok saçma sapan şutlara kalkıyordu. Yani potaya gitmekten çekindiği sekansları görüyorduk. Çok böyle 8 tane falan üçlük denediği maç vardı yani böyle 8'de 1 lövüne üçlük atmıştı hiç unutmuyorum net serisinde. Giannis'in o net serisiyle birlikte bir kırılma yaşadım ve o kırılmanın aslında olumlu yönde hem konferans finalinde hem de final serisinde onun şampiyonluğu getirdiğini düşünüyorum. Şimdi özellikle seride baktığımız zaman Phoenix seriye çok ciddi başladı. Çok iyi başladı. Milwaukee Bucks'ın savunmasına karşı çok net çözümleri vardı. Ve özellikle ilk 1,5 maç Yannis o kadar hücumda da dominant olmayacakmış gibi gözüküyordu. Ama ikinci maçın özellikle ikinci yarısıyla birlikte Yannis Antetokounmpo canı istediğinde Phoenix Suns'a 40 sayı, 45 sayı, 50 sayı atabileceğini gösterdi. İşin hücum sahasında durdurulamaz bir güç haline geldi de Phoenix'in bütün aslında dengesini de bozan oldu. Diğer taraftan da işin savunma kısmına gelelim. Şimdi Milwaukee Bucks'ın temel olarak savunma planı ne abi? Özellikle o dönem çok daha şeydi. Yannis rakibinin kötü şutunu kanadına verelim. Orada onun şutunu risk edelim. Yannis hem merkezi kapatsın.
Kaleye yardıma gelsin.
Kaleye yardıma gelsin ve bunun yanı sıra bence en önemlisi de Yannis net rebound çekip geçiş başlatsın. Çünkü Yannis geçişte durdurulamaz bir oyuncu. Final serisinde Brook Lopez'in işlemediği, özellikle işte Chris Paul'un, Devin Booker'ın sürekli orta mesafe giderek onu sağ dışına ittiği bir senaryoda bu sefer Yannis'in 5 numaraya geçip başka bir savunma görevine, savunun merkezine geçtiği bir görevde yine ne kadar fark yarattığını ve ne kadar kritik işler yaptığını gördük. Yani özellikle 5. maçın sonunda yani kestiği bir alley-oop var. Maç 2 sayıydı. O kadar kritik bir savunma hamlesi ki yani NBA final serisi tarihinin en epik 2-3, ben abartıyorum belki ama 5 olsun hadi, en epik 5 savunma sekanslarından birini izlettim mesela bize. Yani İlk oyunu sadece mesela. Ya bırak kardeşim.
Ama neyi alacağımı da bilmiyorum tamamen. Hani ben şeye döndüm. Saygısız muhalefet. Hani hadi lan. Evet. O moda geç. Çünkü aynen, çok güzel anlatıyorsun. Yavaştan oraya doğru kaymaya başladı.
Dolayısıyla Yannis oyunu sadece tek bir tiple domine etmeyerek aslında oyunun diğer tarafında da farklı görevler verilmesine rağmen oyunu çift taraflı domine etmesinin ben oldukça çok yani çok çok değerli olduğunu düşünüyorum ve o yüzden hani Nowitzki ile bu bağlamda bir yani kıyaslayacağım da öne koyduğum denk şey oluyor. Performans oluyor.
Teşekkür ediyorum.
Hazırlandım. Şükür anlattım. 15-16'ya hazırlanmadım ama buna hazırlanmıştım. Böyle bir 5 dakika falan düşündüm bununla alakalı.
Çok bugün. Güzel. Ben hiçbirine hazırlanmadım çünkü haklı olanın böyle şeylere ihtiyacı yoktur arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi bu en iyi, en özel, en büyük gibi tartışmaların her zaman istatistiki verilere doldurularak yani istatistiki verilerden koparılmadan yapılması mümkün değil. Çünkü bunlar çok göreceli tartışmalar. Ben çok düşündüm. Çok fazla adayım vardı. Aslında bu konu başlığı içerisinde Yannis'in karşısına farklı bir aday çıkarabilirdim. Hatta kinlik yapıp 2016 LeBron'u da alabilirdim. Veya işte Curry'i alabilirdim. Almama sebebim şu. Ben biraz bu en iyi final serisi performansını buna göre değerlendirmek istiyorum. Takımda ne oranda etki etti? Ne kadar bir sonuç getirdi ve nasıl bir rakibi yendi? Şimdi bu bağlamda bakacak olursak 2010-2011 Miami Heat'i çok güçlü olarak bilinmesine rağmen aslında özellikle bench kalitesi bazında o kadar da güçlü bir takım değil.
Ben sana bir söyleyeyim mi? 2000 yani LeBron'un Heat dönemindeki en kötü Miami aslında.
Aynen öyle ve hani ciddi şekilde bu Big Three olarak adlanan işte Wade'in, Chris Bosh'ın, LeBron'un her maç maksimumunu yani playoff özelinde söylüyorum her maç maksimumunu oynamalarına oldukça muhtaç bir takım. Ama Miami evet, belli maçlarda özellikle Bulls serisinde yanlış hatırlamıyorsam belli maçlarda bu zaaflarını göstermiş olmasına rağmen final serisine kadar bunu çok konuşturmadı. Üstelik hani biz bench falan diyoruz ama gerçekten bu takımın 3 büyük partileri var. Karşısına evet, çıkan Dallas Mavericks aynı sezon olması lazım. Bir Portland serisi oynadı ve Portland serisinde tarihi bir maç kaybetti. Son
İlk
26 tur ya. Sayının önüne girip efendim?
İlk tur.
Hı-hı. Son çeyreği 25-26 sayı farkla önde girip benim bir dönem çok sevdim. Sakatlığında da inanılmaz üzüldüm. Brandon Roy'un ve son maçın son 4-5 dakikalık diliminde artık ayıp olmasın diye LaMarcus Aldridge'in katkısıyla
şey dedim, beyler bir el atın.
Tabii hani çok kırılgan bir maç kaybetti. O maçı yanlışım yoksa 80'li bir baremle kaybetti. Ciddi bir mental çöküntüye girdi. Ayrıca bu maç bence Dallas Mavericks kadrosunun kadro bazında en büyük zaaflarını ortaya çıkaran olumsuz anlamda kimliğini en net şekilde ortaya koyan maçtı. Neden bunu öne çıkarıyorum? Çünkü Dallas Mavericks kadrosu, o dönemin kadrosu Nowitzki dışında bir tane bile sürükleyici, taşıyıcı skorer bulamıyor.
yan parça olarak Nowitzki'nin iyi oynadığı ve savunma yükünü üstüne çektiği maçlarda, alanın açıldığı maçlarda skorer olabiliyor. Steakhouse'u, Jason Terry'si, işte Barayas'ı, hani farklı oyuncular ön plana çıkabiliyor.
Deshaun Stevenson.
Yani duymuyorum bile öyleyse. Mike Miller der geçerim, anladın mı? Hani.
Deshaun Stevenson yani tarihi bir final serisi oynadı ya.
Tamamen Nowitzki babası. Yani bu şey gibi. Hani Messi öyle bir top oynadı ki abi. Montiel'ler, Molina'lar falan da topçu oldu ya. Hani öyle bir şey olarak anarım ben. Benim şahsi görüşüm. Bir şey diyemem. Messi benim kutsalımdır. Konuyla hiç alakası olmasına rağmen konuyu saptırıyorum ki eğriden şaşmayalım. Nowitzki üzerinde şöyle bir durum var. Şimdi benim için Dallas Mavericks takımı, o Dallas Mavericks takımı oldukça kısıtlı bir takımdı. Henüz NBA'de yıldız vuruyorsun, süperstar vuruyorsun, yetenek tavanın ve atletizm tavanın şimdiki kadar yukarı çıkmadığı bir dönemde. Az sayıda star vardı, hele ki bugüne göre. Ve belli takımlarda kümelenmeyen, belli başlı takımlarda vardı. Uzun bir dönem boyunca ilk defa bu kadar büyük 3 yıldız aynı takıma denk gelmişti. Yani bariz, tartışmasız NBA'nin son bilmem kaç senesini en açık favorisi olan takıma karşı final serisine geldiler. Az önce bahsettiğim zaaflarla geldiler. Nowitzki herhangi bir maçı 10 üzerinden 8 seviyesinde oynasaydı Dallas o maçı kazanma şansı sıfırdı. Hatta muhtemelen rekabet etme şansı da sıfırdı. Çünkü tekrar söylüyorum. Mesela Deshaun Stevenson'ın katkısından söz ediyoruz, tamam. Terry'den bahsediyoruz. Kimden bu yılların tamamı ancak belki gerekli Nowitzki'liliği yaptığı zaman performansları değerlendirilebilecek oyuncular. Çünkü Nowitzki'nin performansı kesildiğinde bunu tolere edecek bir şey yok. Mesela ben sırf bu yüzden Durant'in final serisi performansını çok özel görmem. Çünkü bunu Oklahoma City'de tartışmasız birinci adam olarak yapmak veya yapamamak ayrı bir şey. İyi oynasınlar, kötü oynasınlar. Yanında %100 konsantrasyonla savunulması gereken ve bir kriz anı olduğunda sahneye çıkabileceklerinden emin olduğun Steph Curry ve Klay Thompson gibi oyuncular varken veya Green gibi oyuncular varken yapmak başka bir şey.
Abi burada hemen çok kısa sözünü kesebilir miyim?
Tabii ki.
Sen Durant'ı eleştireceksen al git ya, tamam, bu eşleşmeyi sen kazan ya.
Abi kesinlikle eleştiriyorum.
Tamam. Nowitzki.
Düz eleştireceğim. Ben çünkü senin zayıf noktalarını yak. Hatta bak biraz daha ileri geleyim mi? Şey diyeceğim mesela. Abi Westbrook öyle bir top oynadı ki Durant çok ayıp.
Ya 2016'da Westbrook ne top oynadı baba?
Abi sen başka kimi seviyordun mesela? Jordan değil mi? Abi bir Jordan'a bak, bir Durant'a bak gözünü seveyim.
Ya %100 ya.
Ben yani senin hani rakibimi yanıma çekeyim ki. Bütün derdim bu. Yani özetliyorum.
Bütün hani tuşlara basıyorsun yani.
Tabii. Birer tur daha paslaşırız. Olay istatistiksel açıdan veya oyunun iki yönlü etki etmesi bazında baktığımız zaman ben kesinlikle yani çok daha özel, çok daha dominant bir sergiledi. Ama Nowitzki'nin çok daha tolere edilemez. Yani zayıf performansı telafi edilemez bir parça olduğunu, bir lider olduğunu ve bunu kusursuz uyguladığını, ne kadar bençi kalitesi de olsa da 3 büyük süperstara karşı bence takımın tartışması şekilde tek süperstar olarak şampiyonluğu aldığını düşünüyorum. Yani seri yetkisinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Basketbol yapıp oyun temposu. Bence NBA'nin kırılması yani 2014, yani Golden State'le birlikte oldu. 2015 Golden State'le birlikte kırılması yaşandı. Daha yeni tip, daha açık sahaya dayalı, possession daha fazla olan bir oyuna döndü. Çıkarılabilecek maksimum verileri hem sayısal anlamda hem oyun etki anlamında çıkarttığını düşünüyorum. O yüzden bence daha uzak.
Ben de şöyle düşünüyorum abi. Şimdi Nowitzki'nin 2011 final serisindeki performansı tabii ki çok özel, çok değerli. Buna hiçbir şüphem yok. Hatta yani NBA kısa dönemde, yani kısa geçmişindeki en özel peri masalı diyebiliriz. Yani Nowitzki ve Dallas'ın o şampiyonluğu.
Tamam, kazandım.
Bir dakika, bir dur be kardeşim.
İtiraf etti. Evet, bak, dinliyorsunuz hanımlar beyler. İtiraf etti.
Biz burada en büyük sürprizin ya da işte en efsanevi şampiyonluğun hangi takıma ya da hangi oyuncuya ait olduğunu konuşmuyoruz. Bu da manipülatif konuşmaya gerek yok.
Benim silahımla mı vuruyorsun?
Bir dur be kardeşim.
İyi yapıyorsun. Mesela. Çünkü ben zamanda bunu kullandıysam haklıyımdır. Devam.
Mesela. Bir peri masalı örneği daha vereyim sana abi.
Evet.
Senin lisedeki handball turnuvan.
Abo.
Maça gitmeyerek 3 puanı hanesine yazdıran lise takımınız mesela. Hani siz öyle zannetmişsiniz. Sizin için sizin bir peri masalı gelmiş mesela o.
Abi burada bir düzeltme vereyim. Maça gitmeyerek 3 puan hanesine yazdırdığını zanneden.
İşte onu diyeceğim.
Aslında maçtan çıkmış olur.
Tabii aylarca kendini buna inandırmış. Bir ekip olarak, bir ekibin parçası olarak sana söylüyorum. Şimdi abi Nowitzki ile alakalı şu var. Nowitzki'nin mesela 2011 OKC serisi acayip, olağanüstü. Nowitzki, evet. Bahsettiğin o şey var ya hani Nowitzki kötü oynasa bu takımın bir şeyi yok. Hani.
Şimdi çözdüm. Senin neden Nowitzki muhabbetine muhalefet ettiğini, çünkü Oklahoma'nın canını acıtmış. Peki. Bundan sonra hala objektif şekilde dinleyecekseniz bir şey demeyin. Size bırakıyorum.
Zerre alakası yok. Zerre alakası yok bu arada. Final serisine gelecek olursak da bir dur be kardeşim. Final serisine geldik diyelim. Nowitzki'deki sıkıntı şu. Nowitzki'nin performansındaki sıkıntı şu. Nowitzki'nin en iyi performansları diyelim serinin başında özellikle. İlk 3 maç Nowitzki çok iyi oynuyor hakikaten. Ve hakikaten şey böyle hani takımı taşıyabildiği kadar taşıyor. Ama sıkıntı ne abi? İkinci maç dışında Nowitzki, Dallas o 3 maçın ikisini kaybediyor.
Hı hı.
Ve 4. maçı Nowitzki mesela hasta geliyor. Hatırlarsın, evet. LeBron'la Wade şey yapıyor burada, hani dalga geçiyorlar falan.
Hala Nowitzki maç öncesinde
Nowitzki görüyor. Ve abi Nowitzki'nin performansının düştüğü yerde Jason Terry ile J.J. Barea'nın yanlarında Deshaun Stevenson'la birlikte Nowitzki'nin kötü oynadığı, Nowitzki'nin o istenilen orta mesafeleri sokamadığı, verimsiz kaldığı gecelerde son 3 maçın ikisinde özellikle Nowitzki ne kadar taşıdığını unutmamak lazım. Yani o 4. maç çok ciddi bir kırılma maçıydı. LeBron'ı 8 sayı kaldırdı maç zaten. Hani birazdan başka konumuzda da buna değiniriz. Nowitzki'nin verimsiz kaldı. Nowitzki'nin verimsiz kaldı. Kötü oynadı. Özellikle o 4. maçta J.J. Barea'nın performansı, özellikle Jason Terry'nin performansı hakikaten çok şeydi. Çok çok çok kritikti. Yani o maçı kaybetmek bir yandan Nowitzki'nin şeyini de değiştirebilirdi. Olumsuz yönü. Çünkü 2006'da da kaybetti biliyorsun. Hatta 2-0 öne geçtikten sonra kaybettiler. Bir ekstra bir kötü bir damga vurabilirdi. Bunun yanı sıra da Heat kendi döneminin, yani LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh döneminin en kötü ve aslında en işlenebilir yanları olan takımıydı o 2011 takımı. Yani iki uzunla oynuyorlar. Chris Bosh orta mesafe atıyor. 3 sayı atmıyor. İşte Mario Chalmers istikrarsız bir 3 şey shooter. LeBron James özellikle finalde inanılmaz kasıldı. Hani onu geçiyorum. Oyun tarzı olarak da pota gitmeyi seven bir oyuncu. Dwayne Wade pota gitmeyi seven bir oyuncu. Yani aslında Rick Carlisle'ın 2011 finalinde bize gösterdiği çok net bir şey oldu. O da şu: Miami Heat takımı eğer seviye atlayacaksa, eğer bizim üstümüze çıkacaklarsa daha net bir spacing'e ihtiyaçları var. Aslında bunun farkını 2011 final serisiyle birlikte Miami Heat'in varlığını söylemek lazım. Bence Nowitzki'nin performansı konuşurken Dallas'ı özel kılan noktadan biri de bence özellikle o final serisinde 2., 3., 4., 5., 6. oyuncusundan bir şekilde her maç katkı almasını bildi ve çok özel bir koça sahipti. Yani özellikle Rick Carlisle'ın o savunmada yaptıkları işte alan savunmaları, işte farklı savunma planları, J.J. Barea'yı 4. maçın başın 4. maça başlatması mesela. Bunlar hakikaten çok önemli dokunuşlardı ve ben o yüzden hani pastayı biraz daha fazla kişiye bölüyorum 2011'de, öyle söyleyeyim.
Hem özel koçluk konusunda hem de ekstra katkı konusunda sonuna kadar 2021 Milwaukee'sinin de Yanis'e yardım ettiği iddiasını korurum. Bunu yani kenara koyuyorum.
Sen Budenholzer'ın Rick Carlisle'dan daha iyi koçluk yaptığına mı?
Hayır, daha iyi koçluk yaptığını söylemiyorum. Hatta ben yani o seviye bir koçluk performansının NBA tarihinde de sezon bazında ve playoff bazında söylüyorum, çok çok az olduğunu düşünüyorum Rick Carlisle bazında. Ama ve lakin sana katılmadığım bir nokta var. Bence biraz 2011 final serisi unutulmuş senin tarafından. Muhtemelen önünü açıp abi 22'de 8 atmış ya falan diye Nowitzki'nin tam olarak devreye giremedi diye anlattığım maçlar aslında Nowitzki'nin devreye giremediği değil, Dallas'ın her kriz anında, her sıkıştığında, her çaresiz kaldığında Nowitzki'yi saçma sapan şutlar atmaya zorlamasıyla gerçekleşmiş.
4. maçın, 5. maçın sonlarında Jason Terry'nin attığı şutları bir izlemeni isterim.
Tam olarak oraya geleceğim. 4. 5. ve 6. maçları kapatan Nowitzki'nin son 3 dakika oynadığı inanılmaz birebir kalitesi. Çok yüksek seviyede, neredeyse top kaçırmıyor.
Hı hı.
Tekrar ediyorum, ekstra katkıları kesinlikle inkar etmiyorum. Ben bütün bu ekstra katkıların çok kıymetli olduğunu ve çok belirleyici olduğunu kendimle söyledim. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu ekstra katkılar Nowitzki seviyesinde oynar. Yani o sene koyduğu çıta kadar oynamadığında galibiyet olarak dönmesi olanaksız şeyler. Yani NBA finallerinde herhangi bir takımın süperstarının bir vites, iki vites aşağıda oynadığı maç içini veya maç sonunu mücadeleleri kazanabileceğinin örneklerini gördüğümüzü düşünüyorum. Ama hı hı. O da aslında konuda ayırıyorum. Hatta bu Portland maç örneğinde sırf bu yüzden verdim. Çünkü Nowitzki'nin tamamen tıkanında tutulduğu bir maçtı. Ve çevresindeki oyuncular Nowitzki'nin bu liderliği ve her kriz anında gösterdiği birebir kalitesi olmadığı zaman tamamen tıkandılar. Bu olduğunda zaten Jason Taylor, Stevenson'lar, hatta bak tekrar söyleyeyim, sen çok değinmedin, Kidd de özellikle ilk maçta çok çok önemli performans gösterdi. Bunların hepsi doğru. Ama bunlar Nowitzki'nin neredeyse hiç düşmeyen, ki bu hani 4. 5. 6. maç özelinde söylediğin performansı düştü tabirine katılmıyorum. Nowitzki'nin hiç düşmeyen çıtasının etrafından anlam kazanan şeyler. Ve tekrar ediyorum, bütün bu maçlarda clutch performansı var. Bütün galibiyetlerde. İstisnasız hepsinde. Zaten Dallas'ın vura vura aldığı maç yok o seride.
Son maç arasında.
Abi son maçta, belli bir, yani son 2-3 dakikadan sonra öyle oldu. O da şöyle oldu. Yine Nowitzki üzerinden anlatacağım. Hemen hemen bütün Dallas hücumlarında benzer şeyler oldu ama hani maçı koparabilecek, Miami'yi kırabilecek bütün topları soktu adam maç sonunda. Tamamını soktu.
Hı hı.
Hani ben o maçlar üzerinde biraz Nowitzki performansının, hani Nowitzki'nin performansı geriledi veya işte istatistiksel olarak anlamda düştü şeklinde yorumlanan performansın çok daha şeyle örtükmediğini düşünüyorum. Bir de abi teknoloji çok kıymetli bir şey. Az önce dedin ya, Oklahoma ile hiç alakası yok.
Evet.
Açtım baktım, çok şükür ki güzel siteler var. ESPN'i, NBA'yi, işte efendim söyleyeyim basketbol falan, bir sürü site var. Açtım ESPN'den baktım. Yanis'in 2021 sezonunda en az iki kere karşılaşıp 30 sayı barajını geçemediği tek takım Oklahoma'ymış. Gel de art niyet arama. Yani gel dedi ki abi bu adam sırf canı yanmadı diye Yanis'i savunuyor.
Bir dakika lan, biz o sene Yanis bize iki maçta toplam 60 sayı atamamış mı?
Atamamış.
Abi.
Ama reboundları, asistleri falan sorma. O biraz işin şeyini.
Orada orada biraz aşka gelmiş.
Ya orada ne yapmış biliyor musun? İleride
benim bu çocuk. Şey, maçlar erken kopmuştur abi. O yüzden zaten son çeyrekte pek oynamamıştır.
Hiç alakası yok. Maçın birini kaybetmiş direkt.
Ha doğru Max. Lan. Justin Jackson game winner attı. Ana doğru. Doğru.
Bilmiyorum artık Justin Jackson'da o kadar şey yani o sezon.
Doğru. Al Horford'da sene bu ya. Duygulandım bak.
Yani normal sezonu bu seviye izleme şansım olmadı ama.
Hatta 125-122 miydi? Öyle bir skordu galiba. Böyle. 120'lerde biten.
Çok uydurdun. 114-109.
Bizim kazandığımız maç mı?
Evet.
Abi inanılmazım ya.
Peki. NBA'de en sevmediğin takım kim?
Konuyu dağıtmayalım bence ya.
Ya lütfen ya, çok merak ettim. Ben senin manipülasyonunu ortaya çıkarmaya çalışıyorum.
Abi şu anda son bir sene içerisinde Los Angeles Lakers oldu bu.
Lakers.
Evet.
Onun nedenine de birazdan geliriz.
Onun nedeni zaten çok belli. Russell Westbrook abi.
Onun nedenine de birazdan geliriz. Ama Lakers'tan istediğim argümanı çıkaramadım. Lakers konusunu unutun arkadaşlar. Burayı keselim.
Geçelim.
Tamam, şöyle söyleyeyim. Nowitzki konusundaki fikrim değişmedi ama burada itiraf edeceğim. Görüşünü daha iyi savunan bence burada sendin.
%100 katılıyorum. Teşekkür ederim. 15-16 yani, yaşında da bence daha iyi savundum.
15-16 yaşında saçmaladın. Bayağı saçmaladın. Yani sorulan soru dışında bir konsepte cevap verdin. Ciddiye almadım oradaki açıklamalarını. Kusura bakma. Halkın da ciddiye aldığını düşünmüyorum. Ama her zaman demokrasi kazanır. Bizler demokrasi yanlısı insanlarız.
Beni şu anda benim üzerime oynayarak, beni böyle küçük görerek, hor görerek o şeyi kazanmaya çalışıyorsun ama yakışmadı.
O kadar centilmen ve hak sahibine hakkını veren bir insanım ki bu tartışmayı kaybetti mi bizzat ben kabul ettim. Belki insanlar, belki 3-5 kişi diyecekti ki abi sen doğru söylüyordun ama adilim, anladın mı?
Peki Guardiola'nın Barcelona'sı mı yoksa Zinedine Zidane'ın Real Madrid'i mi? Sana soruyorum.
Kim, kim başlamak ister?
Sen de.
Bence buna sen başla, ötekine ben başlayayım. Ben ötekinin en azından başlangıç aşamasında çok kısa konuşacağım çünkü.
Tamam. Abi ben burada hani yani Guardiola'nın Barcelona'sı döneminin daha değerli olduğunu düşünüyorum. Daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hani Zidane, Real Madrid evet sürekli Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. İşte lig şampiyonluğunu falan da aldı tabii arada. Ama mesela ben böyle şey takımlarını konuşurken spesifik takımları konuşurken işte belli bir dönemin takımını konuşurken ya o dönemi hangi takımları anlatıyoruz? Ben biraz buna bakmayı seviyorum. Mesela Guardiola'nın Barcelona'sını dönemini hakikaten Guardiola'nın Barcelona'sının oynadığı oyunla ve onun aslında devamında bazı takımlara yaptığı etkiyle ve bazı takımların ya bu oyunu nasıl bozarız, nasıl yeneriz diye işte ürettiği antitezlerle birlikte o dönemi bu Barcelona ile anlatmayı doğru buluyorum ve bir dönemi temsil ettiğini düşünüyorum.
Evet.
Zidane'ın Real Madrid'inde ise ben bunu çok göremiyorum açık konuşmak gerekirse. Yani biraz orada hani bu dönemi konuşurken konuştuğumuz takım sayısı biraz daha farklılaşıyor gibi. Daha farklı takımlara gidiyoruz gibi geliyor bana.
Tabii,
i̇şte
City'yi
konuşuyoruz, Liverpool'u konuşuyoruz. Hani belki işte başka takımları konuşuyoruz. Dolayısıyla ben hani bu dönemi hatırladığımızda, döndüm baktığımızda evet abi ya Guardiola'nın takımı vardı ve hani 6 kupa kazandılar. İşte onu geçiyorum. Ama bir dönemi damgalarını buldular ve bu oyunu bu şekilde oynatıp birçok ülke işte birçok ülkede birçok takımı birçok hocayı etkileri altına aldılar. Ben o yüzden Guardiola'nın ve o Barcelona'nın çok bu bağına kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani kısaca başlayabilirim böyle.
Öncelikle tebrik ediyorum. Bence çok güzel bir argümanla geldim. Katılmıyor olmama rağmen.
Geçiyoruz.
Ya tabii ki o zaman zaten kapatırdık podcast'i yani. Ama çok güzel bir argümanla geldin. Çok kıymetli bir argümanla geldin. İtiraz etmesi zor bir argümanla geldin. Ama burada biraz futbola bakış açımızın farklılıkları baskın çıkacak.
Hı-hı.
Nasıl diyeceksin, anlatayım. Şimdi Barcelona'nın futbola yaptığı etkinin büyüklüğünün %100 farkındayım. Ama ben eskiden tam olarak böyle şeyleri savunan bir insan olmama rağmen son 3-4 yıldaki zihinsel değişimimle birlikte futbola bu şekilde bakmayı bıraktım. Benim için futbol ne olursa olsun bu oyunu oynayacağım gibi bir ısrar yerine ki Barcelona'nın böyle bir şey yaptığını savunmuyor. Barcelona bunu gerçekçi haline getiriyordu. Yani bu bir Barcelona eleştirisi değil. Benim için futbol elindeki imkanlar, elindeki malzemenin getirileri ve bundan ne kadar maksimumu alabildiğinle ilintili bir şey. Şimdi önce 2009-2010 arası Barcelona'ya hakkını vererek başlayayım. Sonra katılmadığım bir iki nokta var. Sonra da devam et kısmına gireyim. 2009-2011 arası Barcelona yapılmayan bir şey yaptı. Tiki-taka'yı tarihte ilk defa oynayan Barcelona değil. Total futbol anlayışını, topa o denli dominasyon sağlama anlayışını ilk defa uygulayan takım Barcelona değil. Ama bu kadar iyi yapan ilk takım 2008 hatta 2008 yani 2008-2009 sezonun başlangıcından itibaren aldığımız için o sezonun Barcelona'sı. Bunun hatta çok fazla hani öpeye düşürür bir yanı da yok. Bununla birlikte neredeyse bütün dünyayı etkileyen ve bütün dünyaya antitez ürettirmeye uğraşan o Barcelona'nın dominasyonunu bu kadar büyük anılmasının sebebinin ben biraz lig performansı olduğunu düşünüyorum. Barcelona ligi ve yani yan kupaları da süpürdü. Kral kupası gibi şeyleri de süpürdü. Real Madrid kafadan 2016-2018 arası Real Madrid kafadan Şampiyonlar Ligi başarısıyla bana göre bir daha tekrarlanması mümkün olmayan üst üste 3 Şampiyonlar Ligi başarısıyla bence bu anlamda öne çıkıyor. Bunu kenara koyuyor. 2016-2018 arası Real Madrid ilk dönemin Barcelona'sından farklı olarak sürekli krizlerle uğraşmış bir takım. 2016-2017 hariç. 16-17 bana göre futbol tarihinin en doyurucu takımı ve topu. Bu tamamen göreceli bir şey. Yani az önce 15-16-16-17 Beşiktaş'ında yaptığımız tartışma ve oradaki fikir farklılığımız gibi 16-17 Real Madrid'de hatta bu periyottaki bütün Real Madrid'de hem oyunu domine edebilecek, hem oyunu rakibine teslim edip bu şekilde etkili olabilecek, kontra atak oynayabilecek, topa sahip olabilecek, işte oyunun her noktasını, sahanın her noktasını iyi kullanan, duran topları çok çok etkili kullanan, inanılmaz bir kazanma karakteri gösteren, mental olarak kırılmayan ve işler kötü giderken de silah çıkarabilen bir takımdı. Ama mesela şunu unutmamak gerek. Bu Real Madrid bu başarıları mesela 2015-2016'da Benitez'le çok problemli giderken ezeli rakibi karşısında çok fahiş bir mağlubiyet almışken açtı mesela. Önce Sevilla'ya yenildi. Ondan sonra Barcelona'dan 4 taneydi kendi sahasında.
Sevilla'dan 3 yemişti değil mi?
Tabii. Bu süreçte Dion'u yenememişliği var. Bu süreçte Malaga'yı yenememişliği, Atletico'yu yenememişliği var. Zidane değişiminden sonra yine tam olarak kemik kült bir futbol oturtamamış olmasına rağmen Real Madrid tamamen pragmatik giderek ve hatta ligin sonunda sanıyorum saçma sapan bir 12-13 maçlık bir galibiyet serisi yakalayarak yarış olabildiğince ortak olmaya çalıştı. Olamadı ama Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Ertesi sene her şeyi kazandı. Bir sonraki sene yine çok büyük krizler, ligde kopuşlar yaşarken Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Senin Barcelona bütün dünyaya sirayet etti. Ve herkese antitez üretmeye zorladı diye yaptığın savunmanın bir farklısını ben burada şöyle uygulayayım. Real Madrid muhtemelen 2009 Barcelona'sı ile karşılaşması mümkün olmadığı için kenara koyuyorum. O esnada dünyada karşılaşabileceği en zor rakibe karşı yaptı bunları. Messi, Suarez, Neymar, Barcelona'sı.
Ama o dönemde 3 şampiyonun ikisi Barcelona'nın değil mi?
Ama işte ben tam olarak buraya gelmeye çalışıyorum. 3 şampiyonun ikisini kaptırabileceğin kadar kuvvetli bir rakibin olmasına rağmen Avrupa'da kendine bir rakip koymuyorsun.
Yani herkes şimdi
mesela 16-17-18 City efendim?
Buyur pardon.
Yani 16-17 ve 17-18 City'leri detaylarda farklılıklar bulabilecek olmamıza rağmen 2009 Barcelona'sının en iyi taktikleri dünyada. Zaten aynı teknik direktör. Yine lig özelinde rakipsiz bir oyun. İşte 100 puanlara ulaşan çok erken şampiyonu ilan etmeli dönemler. Ama mesela o oyunun 2010 yılında Barcelona'da uluslararası arasında elenerek yani zaafıyla karşılaştı, yüzleşti. 2017 ve 2018 Manchester City'sinin de zaaflarını uluslararası arasında değerlendiren ve cezasını kesen takımlar oldu. Ama Real Madrid hiçbir takıma bunun olanağını tanımadı. Çünkü olabilecek her krize karşı silah çıkartabilecek bir takım. Oyun işlemiyor mu? Başka bir şey yapabilir. O işlemiyor mu? Onun yerine bambaşka bir şey yapabilir. O da mı işlemedi? O zaman bana göre fiziksel kapasitesinin de daha yüksek olmasıyla birlikte bireysel açıdan kahramanlaştırabileceği daha fazla silah var. Ya bence tarihin en iyi kadrosu. Bunu da belirteyim. Yani ben 2016-2017 Real Madrid'in 2018'de dahil ederek tarihte kurulmuş en iyi futbol kadrosu olduğunu düşünüyorum.
Valla ya şey konusunda haklısın canım. Yani kullanılan argümanlar konusunda gayet makul. Ama zaten burada bizim ikimizin de ne derler abi? Şeye bakış açısındaki farklılığı gördük.
Tabii.
Ya onun dışında işte ya 16-18 Barça şey Real Madrid'deki şöyle bir durum da var ama. Hani sen mesela bahsettin işte Benitez gibi problemden geldi. İşte şöyle bir sıkıntıdan geldi vesaire diye. Onda da şunu unutmamak lazım abi. Real Madrid ondan önce kurulan da bir takımdı aslında.
Evet.
Hani yeni bir takım da değildi. Aslında bu alışkanlıkları daha önceden de getirmişlerdi. Daha öncesinde de mesela o Şampiyonlar Ligi kazanmışlardı işte Benitez öncesinde Ancelotti ile birlikte. Dolayısıyla hani o şey orada vardı diyeyim. Hani o altyapı orada vardı. O biraz anladım. Onun da şey olduğunu düşünüyorum. Etki ettiğini düşünüyorum. Bir de hani Barcelona'da bence özellikle noktada şu, hani sen bahsediyorsun işte total futbol daha farklı, işte dönemlerde izledik, işte oynamaya çalışanlar oldu vesaire diye. Buna %100 katılıyorum. Ama işte şey, ya çözümünün çok uzun sürdüğü bir oyun oldu o Barcelona ve o yüzden ben bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve hala geçer aktivitesi olan birkaç takım da var yani işte bu oyunun.
Tabii. Yani %100 kıymetli, ben bunu şey anlamında da söylemiyorum hani. Kesinlikle katılmıyorum. Kesinlikle yanlış bir durum gibi bir şey değil. Ben de burada yani 55-45 çizgisindeyim. Barcelona'yı ve o Barcelona'nın tarihin en iyi olma potansiyelini tamamen reddetmek mümkün değil. Sadece iki küçük noktadan bahsedeceğim. Birincisi senin bahsettiğin o Real Madrid'in öncesi de var dediğin nokta. Hani senin için mesela o takımın en iyisi oluşunu düşüren bir şey, benim için tam tersi güçlendiren bir şey. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani ben bunun zaten o takımın daha iyi hale gelmesini, yani benim tarihin en iyisi tezimi güçlendiren bir süreç oluşturmasını savunuyorum.
Hı hı.
Bu bir. İkincisi, bu tamamen senden bağımsız. Sen hiç öyle bir şey demedin de. Benzer tartışmaları yaptığımız ve muhtemelen şu anda da dinlerken seninle aynı fikirde olan insanların bir kısmının hafızasında yer edinecek benim katılmadığım bir fikir var. 2016-2018 Real Madrid'in sürekli böyle ucu ucuna maç kazandı, ucu ucuna tur aldı. Ki bu yanlış değil. Yani bu da çok kıymetli. Hatta bence inanılmaz kıymetli ama yanlış değil. Ama Barcelona'nın her maçı domine ederek tur aldığı yönünde. Burada Barcelona'nın oynadığı o inanılmaz futbol biraz insanları farklı bir hafızaya sürüklüyor. 2009 yılında bir örnek vereyim. Chelsea yarı finalinde korkunç fahiş hakem hataları var. Skor Chelsea lehineyken verilmeyen penaltılar birden fazla. Üstüne 90+5'te mi 6'da mı ne Iniesta'nın kariyerinde sadece bir tane attığı bir gol var. Bunlardan herhangi birinin senaryosunu değiştirseydik tarihin en iyisi dediğimiz Barcelona kafadan o sene 3 kupa eksiliyordu. Neydi? Şampiyonlar Ligi'ni alamıyordu. Hı-hı. Şampiyonlar Ligi'ni alamadığı için Avrupa Süper Kupası'nı oynayamıyor, alamıyordu. Onu oynayıp alamadığı gibi kıtalararası kupayı da alamıyordu. Ha, bu olsa etse işlerini sevmiyorum. Yani bunun üzerinden yürümeyeceğim. Bu bahsettiğimiz tartışma için ileri sürdüğüm bir argüman değil. Sadece daha önce bu tartışmaları yaptığımız hemen herkesten böyle bir geri dönüş aldığım için bu tarz örneklerin Barcelona'da olduğunu söylüyorum. Barcelona'nın atladığı bir Arsenal turu var. Açın izleyin maçı. Mesela Arsenal varis şekilde dahi ve çok ucu ucuna geliyor. Ya da işte başka şekilde anlatayım. Barcelona'nın sanıyorum yine 2008-2009 sezonunda olması lazım. Yanlışsan beni düzeltirsin. Bir Shakhtar Donetsk maçı var mesela. Bahsettiğimiz Barcelona'nın oyununu çok çok başka, bambaşka çizgide seyreden, hatta umuyorum yanılmıyorumdur, yanılıyorsam herkesten özür dilerim, Pigrinski'nin de Barcelona'ya transferinin yolunun açıldığı maç. Hani ben mesela vallahi, bu tarz maçlarda çok
o maç hatırlayamadım şekilde, ya. O yüzden bir şey diyemedim. Sessiz kaldım.
Yani çok ciddi şekilde bu zaaflarla yüzleştiğini düşünüyorum. Sadece sezonun genelinde öyle domine ettiler ki hani insanların kafası Real Madrid'i direktör alıyordu, Barcelona çok baskın şekilde alıyordu gibi bir düşünce oluştu. Ama Barcelona'da bu şekilde aldığı galibiyetler var. Olması da çok normal. Yani bu dediğim gibi kullandığım bir argüman değil. Sadece olabilecek, gelebilecek geri dönüşlere karşı ürettiğim bir fikir.
Geçelim son şeyimize, maddemize.
Geçelim abi. Buna müsaaden varsa ben başlayayım.
Tabii tabii. Michael Jordan mı, LeBron James mi?
Sen önce fikir. Yani hangisini seçtiğini.
Sence?
Hayır, insanlar bilsin diye
Michael söylüyorum. Michael Jordan canım. Michael Jordan.
Tamam. Tek argümanım var. 2020 yılının Mayıs ayında bizzat sen tarafından kurulmuş cümle. Abi bence Jordan ama LeBron bu sene Lakers'ı şampiyon yaparsa LeBron olur.
Ben mi demişim bunu?
Ses kaydını buldum, öyle diyeyim.
Oha, nerede buldun ya?
O zaman da kaydettik.
Bir dakika, biz seninle bunu şeyle konuşmadık ki. 2020 sezonu için konuştuk biz seninle bunu. Podcast'te.
Hiç alakası yok.
Bubble için konuşmadık bunu.
Kolpas'ın tam olarak Bubble için konuştuk. Buna Güntaş da şahit. Bak bu iş Allah çirkinleşmeye Allah. Başladı. Bu iş gerçekten yani yalan yanlış yerlere kaymaya başladı. Ben de sabote ederim podcast'ı. Yani Allah eğer Allah. Yalan söylenecekse abi, yalan pratiğim senden çok daha fazla.
Ona ne şüphe. Ona ne yani, şüphe.
Ayrıca dinleyenler için kısa bir açıklama yapayım. Bu konuya devam ederiz. Bu handball muhabbeti açıldığı için. Arkadaşlar siz bunu dediklerine inanmayın. Biz çok iyi bir handball takımıydık.
Hala evet. 2004 yılındayız. Tüncay'ım. Genciz, güzeliz.
Geleni geçeni yeniyorduk. Maalesef maddi imkansızlıklardan dolayı il finallerine kalmamıza rağmen çekilmek durumunda kaldık. Oradaki hiçbir arkadaşımı yedirmem. Aralarında dinleyecek olanlar var. Siz böyle bilin. Sakın 2011-2012 internette hala kaydı var. O dönemki adıyla Mobil Anadolu Lisesi'nin handball maç sonuçlarına yani rica ediyorum bakmayın. Ben mesela onu şey diye yediriyorum biliyor musun? Gazi Koleji'ne 47-5, Deneme Lisesi'ne 47-6 yenildik. Ben şey diye anlatıyorum. Abi kaydırma var hani.
Hı.
Hani adam mesela forma numaralarını yazacak.
Psikolojik sınıf da 47 değil mi?
Tabii tabii yani. Adam mesela forma numaralarını yazacak. Yanlışlıkla şutun kaydırmış skor kısmına gelmiş. Bizde 47 numaralı biri vardı falan diye. Bu şekilde yedirmeye çalışıyorum. Kötü bir dönem. Yani kolay atlatamadım. Tedavim sürüyor. Buradan inşallah iyidir. Engin hocama selam olsun. Ne Engin'e? Okan Erkan Yurt. Alt soyad verdim. Engin hoca olur mu? Okan Hoca'ya selam olsun. İyi bir takım yarattı ama şanssızlıklar diyelim. Hakem performansları yakamızı bırakmadı.
VAR niye lazım?
Aynen öyle. VAR mesela o seneki handball maçlarında yapılan fahiş hatalardan dolayı gündeme gelmiş bir konu.
Evet. Konumuza dönecek olursak, abi neden LeBron James? Neden LeBron'u Michael Jordan üzerine koyuyorsun?
Söyledim.
Ya kardeşim onu geç. Onun ben bir ispatını senden yayına sonra isteyeceğim. Onu hangi sezon için demişim. Bubble sonraki sezon için dediğimi hatırlıyorum.
Tamam şöyle. Ses
ama
kaydı
Bubble için dediğimi hatırlıyorum.
Tamam, ses kaydı yok. Ses kaydı için yalandı. Ama gerçekten Bubble için dedim. Ve buna konuşurum yani. Güntaç şahit olur. Bunu cidden Bubble için dediğini %100'üm. Çünkü ben Bubble sonraki sezonda NBA'de hiç ilgilenmedim. Az önce Yanis muhabbetinde cevap veremememden de anlamış oldum.
Şöyle ki seninle konuştuğumuzu biliyorum. Biz seninle çünkü Michael Jordan'la LeBron James bölüm yapmıştık bir. O Bubble'dan evet. Sonraydı. Onu hatırlıyorum.
Tamam, o Bubble'dan sonraydı.
O da dediğimi %100 katılıyorum. Şey,
hayır, bu,
%100
bu
hatırlıyorum.
Podcast şey değil. Bu podcast. Biz normal kendi aramızda konuşuyorduk. Hatta bu tam neydi biliyor musun? Last Dance'in çıktığı dönemlerdi. Last Dance üzerine konuşuyorduk.
Tamam. Evet,
orada
Bubble'dan
işte
önce
açmıştık anneleri. Bak sana hatırlatayım. Jerry Baba var ya Chicago'da. Üstüne yıldızlar yazdı. Aynen öyle. Güntaç her zamanki gibi hani yaşı ilerlemiş ve toplum tarafından nefret edilen herkese bayıldığı için onun da acayip savunuculuğunu yapmıştı. Haklıydı kral. Selam olsun kendisine. O tartışma üzerinden bir Jordan LeBron polemiği başlamıştı. Ve orada hatta benim bir maalesef talihsiz bir ses kaydı. Hala yüzüme vurulan, hala stickerlara konu olduğum 30 saniyelik kötü bir ses kaydım var. Özelden isteyen herkese atacağım. Söz veriyorum. Herkese de değil beyler. Bizzat yüzde gördüğüm insanlara atarım. Hanımlar, beyler. O kadar da değil yani. Onun dışında biz bu tartışma yaparken bizzat senin ağzından şu çıkmıştı. Hatta Kaan Kural'ın da benzer bir şey söylemesinden örneklendirmiştik. Ben şey demiştim, bak aynısını Kaan Kural'dan da duydum diye.
Hı hı.
Jordan'ın yenilmezliğini eğer bu sene LeBron şampiyonu olursa LeBron'un devamlılığı kırar diye. Benim ana fikrim bu. Birazdan detaylandırırım. Şimdi seni dinlemek istiyorum.
Ya işin şu boyutu var. Ben hani dönem ya aslında dönemler arası oyuncuları böyle özellikle aralarında 20 sene 30 sene olan oyuncuları yorumlarken çok şey değilim aslında. Bunu çok üzerine konuşmayı çok sevmiyorum. Çünkü her dönemin kendine farklı şeyi var. Oyuncuların yarattığı etki var yani sonuçta.
Tabii.
Ama bu şeyleri konuşurken mesela bence o oyuncuların o dönemlerde yarattıkları etkiyle konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle hani Jordan'ın biz işte kaybedin yenilmez işte kesin kazanacak profilini biliyoruz ya. Bunu mesela o dönem yaşayan insanlardan işte o dönemki NBA finallerini, playofflarını, normal sezonunu izleyen insanlardan da böyle dinlediğimiz zaman şeyi biliyorsun. Hani aslında onun o abi Jordan var kaybetmez duygusunun ne kadar güçlü bir duygu olduğunu aslında o insanların anlattıklarından biliyoruz. Çünkü biz bizzat yaşamadık yani. Yani Jordan'ın yani son şampiyonluğunu kazandığında 98 yılında ben 3,5 yaşındayım yani. Neyi hani izlemedim izlesem de ne anlayacağım zaten yani.
Sana ama yani bu dönemi etki konusunda sana katılıyor olmama rağmen sadece unuturum diye çok kısa böleceğim özür diliyorum. Ben bu düşünceyi şeyde kırdım. Selam olsun şimdi isim vermeyeceğim. Çok sevdiğim bir abim. Aynı argümanla Maradona'yı savunmuştu. Abi yenilmezlik bilmem ne falan diye. Sonra ben araştırıp Maradona'nın kupa sayısının Messi'den 35 falan eksik olduğunu görünce çok da ciddiye almamaya karar vermiştim. Ama genel olarak dediğim mantığa katılıyorum. Çok özür dilerim, devam edelim.
Estağfurullah canım. O yüzden hani aslında o dönemde yaşayan insanların Michael Jordan'ın genel NBA üzerinde yarattığı etkiye baktığımız zaman o hani Jordan'ı alt etmek, Jordan'ı yenmek şeyinin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. O ve onu kıramadılar aslında baktığın zaman. Yani Jordan'ın full sezon oynadığı işte 91'de şampiyon işte 90-98 arası full sezon oynadı. 6 sezon var ve orada da kaybetmiyor. Hani bir tek şey kaybediyor o dönemde işte Chicago Bulls'la Orlando'ya kaybediyor. Ama orada zaten sezonun sonuna geliyor. Hani aslında onunla çok çok kısa bir serüven var orada. Ben o yüzden mesela bunun çok şey olduğunu düşünüyorum. Bir de Jordan şey abi hani NBA'in böyle daha uluslararası arenaya taşındığı işte Avrupalı basketbol severlerin de çok daha izlemeye başladığı, oyuna hakim olmaya başladığı bir şey ve onunla direkt yüzü gördüm ve hakikaten bir şeye baktığım zaman, onu da hem insanlarda yarattığı etkiyle baktığımız zaman, hı-hı, hakikaten basketbolda işte NBA'in daha doğrusu nasıl diyeyim, en büyük figürü haline geliyor. Ve ben hani bunun da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bunun, hı-hı, altından sürekli kazanarak çıkması da bence onu çok daha değerli bir hale getiriyor. Kısaca başlayacak olursam.
Dediğin her şey doğru. Hiçbirine bir itirazda bulunamam. Zaten bu konu benim senin söylediklerini baskılayarak ilerleyebileceğim bir konu değil. Çünkü yani, hı-hı, 15-16 Beşiktaş gibi bir şey değil. Yani basketbol tarihinin en iyi oyuncusu olduğunu savunduğum fikir itibariyle düşünmediğimi belirtsem de en büyük ikonu Jordan açık ara.
Evet.
Söylediğin her şey çok doğru. Jordan çok daha winner bir oyuncu. Jordan sahada LeBron'a göre çok daha yenilmez gözüken bir oyuncu. Ama ben LeBron'un bu rekabette farklı konu başlıkları açtığını düşünüyorum.
Mesela ne gibi ben abi?
Hiçbir spor dalında, şimdi buna şeyler gelir, burada bu var falan. Hiçbir spor dalında, topla oynanan sporlar özelinde söylüyorum, 20 sene boyunca hiç kimsenin yapamayacağı bir şey yaptığını düşünüyorum. Hem fiziksel, hem mental, hem de yetenek anlamında. Çünkü fiziksel seviyesini korumak için pek çok sporcu bazen yeteneklerinden feragat ediyor. İşte mesela üst omuz çalışmak, üst vücut çalışmak, omuz çalışmak falan çok kaybettirir. Yani çok ezberlenmiş, hı hı, bir şey.
Hı hı.
Veya efendime söyleyeyim, bacakları güçlendirmek demek, futbol üzerinde söylüyorum. Biraz da hani elastikiyetten yitirir. Yani çalım yeteneğini falan biraz daha zayıflatır. Mesela Ronaldo'nun
futbolu çok... Ah be Gareth Bale.
Ha mesela, aynen öyle. Ronaldo da o konuda bir örnek. Hani Ronaldo'nun kanattan forvete evrilmesi de doğru bir evrilmedir. Bunu şey yapmak için söylemiyorum. Sadece bir şey kazanmaya çalışırken diğerinden feragat edersin.
Hı-hı.
Şimdi biz basketbol tarihi boyunca hep yenilmezlik, kazananlık, dominasyon üzerinden okuduk ya. Bence LeBron mesela hiç ortada böyle bir şey yokken korkunç bir istikrar penceresi açtı. Ve LeBron çok daha komple bir oyuncu. Jordan'dan daha iyi bir oyuncu değil diye yani hemen herkese saygı duyuyorum ki büyük bir çoğunluk çıkacaktır. Ama bunun inkar edilebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. LeBron oyunun her yerinde var. Her noktasında var. Sahanın, hı hı, her yerinde var. Zaten hani yıllarca ezberlenmiş bir şey. Oynayamadığı pozisyon yok. Saha içinde yapamadığı bir şey yok. İşte adam hayatı boyunca şut zaaflı olacağı düşünülen biriyken çok temiz bir atıcı oldu vesaire. Hemen hemen her noktada var.
Hı hı.
Bir de mesela senin söylediğin şu konu çok kıymetli. O dönem işte NBA'yi dünyaya tanıtıyor, pazarlıyor. Orada herkesin önüne geçiyor. Ben de orada şöyle bir pencere açayım. Şu anda NBA'lik süperstar sayısı 90'lara göre, bu da doğal olarak yani anormal bir şey de değil, belki 4-5 kat daha fazla. Yani 90'larda çok büyük bir yıldız olarak andığımız oyuncuların seviyesinde şu anda pek çok takımda 2'şer tane var.
Aha, yani, tabii yani.
Mesela yine dönemlerden bağımsız konuşulamaz ama sadece hani aynı dönem boyu rekabet ettirmemiz çok mümkün olmadığı için söylüyorum. Mesela Jaylen Brown'un seviyesinde 90'ların NBA'inde Jaylen Brown'un seviyesinde olan bir oyuncu muhtemelen bir takımın tartışması süperstarı oluyordu. Ve işte NBA'in top 5'i, top 10'una giren oyuncular oluyordu. Ha, bu açıdan söylenirse Jordan lehine çeker tartışmaya. Abi böyle oyuncuların olmadığı bir yerde böyle bir oyuncu olabilir. Evet doğru, bu zaten çok saygıdeğer bir şey. Ama dediğin gibi ikisini aynı döneme eklememiz çok mümkün olmadığı için bu pencereden de bakmamız mümkün. 5-10 rekabet etmekle potansiyel adaylarla birlikte 25-30-35 tane senin tahtana sallamaya aday oyuncuya karşı rekabet etmek ve bana göre 20. yılda oynarken dahi NBA'nin en iyi oyuncusu olabilmek bence bir daha tekrarlanması namümkün bir şey. Bunu bütün toplu sporlar özelinde söylüyorum. Bence bu futbolda da olmayacak. Bu, hı-hı, teniste de olmayacak. Bu başka bir sporda da olmayacak. Yoksa hani biz bu tartışmayı kim daha yenilmez seviyesine çekersek bunun cevabı zaten belli. Yani açık aracı, hı-hı, tartışmasız Jordan. Sadece sayısal belli gerek yok. Herhangi bir tarla. Ama ben LeBron'un bu tartışmaya farklı pencereler açtığını düşünüyorum. Bir de şu var. Mesela hiç buradan anmadığımız bir şey. Ya bu adam kırılamaz denen bir sayı rekorunu kırdı. Üstelik bu sayı rekorunun içerisinde playoff sayıları dahil. Playoff sayıları dahil olduğu zaman arayı bayağı açıyor. Bu adam...
Tabii. Playoff'ları kalktığınız zaman çoktan canım.
Tabii. Bu adam tarihin en skoreri. Asist sıralamasında ilk 5'te işte. Rebound'da bilmem nerede. Top çeyinde. Bütün istatistik verilere bakıyorsun. Hepsinde. En kötü olduğunda ilk 25'in içinde. En kötü, en zayıf olduğunda.
Evet.
Bu adam
mesela aynı takımla 6 şampiyonluk kazanamamış veya 6 finalde 6 şampiyonluk kazanamamış. Bence bu da tekrarlanmayacak bu arada. Hani bunu da Jordan penceresinden söylüyor. Bu da olmaz. Olmaz yani. 6'da 6 final bir daha hiç kimse bir süperstar olarak yapamaz diye düşünüyorum. Ama mesela LeBron da 3 farklı camiada şampiyonluk istedi. Ve bunların tamamının birinci, yani şey değildi mesela. Ya abi tak işte falan filan takımda çok dominant. Lakers da çok dominantlı. Birinci adamdı. Sonra işte Wade'le beraber değil. Yani LeBron'a tabii ki Wade'le başta şampiyon oldu diyebilirsin ama oranın kralı LeBron. Irving'le şampiyon oldu diyebilirsin ama tartışmasız kralı LeBron.
Ona peki bir şey sorabilir miyim?
Tabii ki.
2010 mi şampiyonluğu Miami alsaydı muhtemelen evet. Finaller MVP ile ödülü Wade'e gidecekti.
Evet.
Bu senin anlatında bir şey değiştirir miydi?
Tabii ki değiştirirdi. Ha şöyle adam şampiyon olamadı diye bir anda tarihin en iyisi olduğu gibi bittim yok. Şu andan da değiştirirdi. Bu argümanı hani bu argümanı öne sürmezdim. Fikrimde değişiklik olmazdı. Yine LeBron'un en iyisi
olmanı istedim. Şeyden hatta yani artı bir şampiyonluğu var işte.
Ama hani şu anlamda yani bunu öne sürmezdim. Şey demezdim abi. Bütün şampiyonluklarda tartışmasız bir numaraydı demezdim. Ve bir de ama şöyle bir şey var.
Mesela bence 2020'de de çok dengeli bu arada. Hani
ben böyle çok dengeli olmadığını düşünüyorum. Yani Davis inanılmaz bir performans koydu. Buna hiçbir şüphem yok ama bu biraz Nowitzki örneğine vardığım noktaya gelecek. Orada performansı olmazsa olmaz olan açık ara bir numaralı oyuncu bence LeBron. Bütün takım anlam katan. Çünkü Davis'den çok kritik skor katkısı geliyor. Çok kritik savunma katkısı geliyor. İşte oyunda çok dominant spacing sağlıyor. İçeriden atıyor, dışarıdan atıyor ama LeBron hatırlarsın. Yani maçları biz beraber izledik. Gözün önünden geçiyor. İstatistik verilere yansımayan hücumlarda değil. Abi bütün hücumları oynatan adam. Daha da olumlu dönen her şeye karar veren adam. Davis'in oynadığı birebirlere dahi karar veren adam.
Muhakkak ben... canım.
Efendim?
Muhakkak canım.
Yani ben mesela LeBron'un 2020 performansında 2016'dan bile daha özel olduğunu düşünürüm. Yaş itibarıyla, o dönemin psikolojik şartları itibariyle, çünkü hangi NBA oyuncusu da konuşsan o dönemi yaşayan, Bubble'ın tam bir sinir testi olduğunu söyler.
Ama o da şu var abi. Bubble'da bu var kesinlikle. İşte Paul George'un zaten direkt açıklaması vardı yani. Hani mental olarak ne kadar zorladığına dair Bubble'ın. Ama tabii. Bir taraftan şu var abi. Birincisi seyahat yok. İkincisi...
Ha, bu da avantajı mesela.
Hani 3 günde maç oynuyorsun mesela. İşte 2016 öyle değildi. Hani
tabii.
Deplasmana gidiyorsun, geri geliyorsun. İşte o deplasman iç saha atmosferini de yaşayamıyorsun elbette ama Bubble'da deplasman atmosferini yaşamıyorsun. Yani orada şey aslında kim daha iyiyse oluyor aslında orada. Hani şey yok, deplasman yok, iç saha yok. Hani tarafsız sahada oynuyorsun.
Tabii, tabii, tabii.
Ve hareket etmiyorsun yani seyahat etmiyorsun. Ben bunun şey olduğunu düşünüyorum. Hani fiziksel olarak özellikle o yaşta bir oyuncu için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum yani seyahat etmemek.
Yok ha, şey anlamında söylüyorum ben. LeBron için şartlar çok daha zordu değil. Bütün NBA için çok zorlayıcı. Yani hani bir mental savaşta anlatabiliyor muyum? Hani şu bağlamda söyleyeyim. Mesela 2020-2021 sezonu Sergen Yalçın'la Beşiktaş şampiyonluğu. Birçok Beşiktaş'ta ve hatta o günün manşetlerine baktığında tarafsız medyada birçok kişi tarihin en zor sezonunda şampiyon Beşiktaş manşeti attı. Ha bu bir tek Beşiktaş için zor değil ki. Galatasaray için de zor, Fener için de zor, Kayseri için de zor, bilmem ne için de zor. Bunu şu anlamda söylüyorum. Bu zorlukla en iyi baş edebilmiş takım, bu testi, bu sınavı en iyi verebilmiş, yani o destekleyici tabii ki eksiğe de düşürebilecek. Seyahat olsun, deplasman atmosferi olsun. Eksiğe de düşürebilecek faktörlerden yoktur ama destekleyici ve deşarj olabileceğin birçok etmenden arınmış olmasına rağmen bu sınavı en iyi veren takım işte o sene Beşiktaş'tı. Bubble sezonunda da Lakers'tı ve en başta bence LeBron'du. Ve birçok oyuncuyla konuşuyorsun mesela kendini LeBron'un rehabilite ettiğini söylüyorlar. Buna Davis de dahil.
Ya orada şu var biraz da. Ha, tabii
buyur. Ha, buyur, buyur, buyur, buyur. Hayır hayır. Hala ya, aynı konuda olduğu için söyle.
Bubble için şey aslında şunu diyeceğim aslında. Bubble'da Lakers o şeyi tabii ki korudu. Yani bunu işte sen de Lakers ve oyuncuların hani şeyinden bahseden LeBron, LeBron üstünden. Abi şu var ama aslında bence Lakers'ın orada maksimum düzeyde kalması değil de sanki o seviyeye yaklaşan bir takım olmaması da işlerini çok kolaylaştırdığı gibi geliyor. Mesela Clippers orada dağıldı. Yani Lakers'ın antitezi olarak kim çıkıyordu karşımıza? İşte atıyorum en büyük rakip olarak kim çıkıyordu? Clippers çıkıyordu. Dağıldılar yani. Tepe taklak oldular. Hani şey diyebilirsin, olmasa da diyebilirsin. Ama sonuç olarak onların dağılmış olması Lakers'ın karşılaştığı rakiplerin de seviyesini düşürdü ister istemez. Hani ben onun da çok şey olduğunu düşünüyorum. Yani Clippers'la eşleşselerdi ve onun üstüne girip şampiyon olsalardı bence daha şey olabilir. Evet, hani baba adamlar da bunu yaptı. Daha fazla denebilirdi gibi geliyor bana. Bence o biraz seviyede düşmesi şey olmuş olabilir. Yani Lakers'ın yolunu açmış olabilir. Bir de final serisinde işte en basitten Bubble'ın en önemli 2-3 oyuncusundan biri, 3 oyuncusundan biriydi mesela. Goran Dragic Miami Heat'te sakattı biliyorsun. Adebayo sakatlandı o seride. Hani oynayamadı yani, bir iki maç falan oynadı yani en fazla.
Abi Davis'in de sakatlıkları oldu ama.
Ama yani oynamasını engelleyecek bir durum olmadı ama. Adebayo öyle Dragic maç kaçırdı.
Abi Davis defalarca kez maç içinde bileğini tutup kenara geldi mesela.
Yani
ben, geliyor abi maç Davis'in içinde veriminin de
Davis'in rutini o. Abi. Davis'in rutini o zaten.
Ya tamam, Davis biraz şımarıyordu.
Abi şu bileğe baksak mı ya?
Yok, dediğine %100 katılıyorum. Ama ben mesela burada şöyle bir antitez de üretebilirim. Jordan'ın en az iki şampiyonluğunda da rakipsizlik olgusunu öne çıkarabilirim. Ben bunu çok tercih etmiyorum. Çünkü bir takım için bence rakipsiz görülmek de bir övgü kalemi. Bunu Jordan'ın şampiyonlukları için de düşünüyorum. Az önce bahsettiğim 16-17 Beşiktaş için de düşünüyorum. Şimdi biz çok sonuç odaklı gidiyoruz. Bak mesela Beşiktaş örneğinde şöyle bir şey vardı. Biz dedik ya 15-16 Beşiktaş ile 15-16 Fener ile 16-17 Galatasaray aynı mı? Tabii ki değil. Ama işe şöyle bir pencereden bakalım. Kim tahmin ederdi 2020-2021 Beşiktaş'ın şampiyonluk adayı bir takıma dönüşeceğini? Veya kim tahmin ederdi 2020-2021 Fenerbahçe'sinin şampiyonluğu vereceğini? Beşiktaş Kadıköy'de kazandıktan sonra bu iş bize gerçekçi olmaya başladı. Sonuç üzerinden de gerçekçi okuyabiliyoruz. Mesela o Galatasaray Beşiktaş'ı yenseydi belki başka bir şey konuşacaktık. Aynısı burada da geçerli. Biz mesela Lakers'a rakipsiz diyoruz. Ya da ben Jordan için öne sürmeyi düşündüğüm örneklerde rakipsizlik olgusunu kullanabilirim diyorum. Ama biraz da bu takımlar ve bu sporcular kendilerini rakipsiz bıraktı. O yüzden ben hani o şeyi başta bir tık böyle ikinci plana alacağım. Ha, öne çıkarmak da çok yanlış mı değil, evet. Rakipsiz gözüküyorlar da yalan değil. Ben bir de son şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani sen başka bir şey üretirsen belki aklıma cevap gelir ama bu konuda konuşayım. Ben bir de şunu düşünüyorum. Bizim şu anda LeBron'un olumsuz yönlerinin tamamına hakim olmamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi medyanın ve sosyal medyanın çok fazla emeğin içinde olması. Yani biz LeBron'un başarısızlıklarına, zayıflıklarına, kaybedişlerine, şunlara bunlara her şeyine hakimiz. Tabii. Mesela LeBron hakkında olumlu yönleri kadar olumsuz şeyleri de üretebilecek çok fazla donemiz, verimiz, bilgimiz, kaynağımız ya da hani bilgiye ulaşabilecek aracımız var. Ama mesela Jordan'ın pek çok olumsuz yönüyle İnsanlar ilk defa Last Dance'le tanıştı. Onda da ne kadarıyla tanıştı, ne kadar yansıtılığıyla tanıştı.
Hı hı.
Mesela benzer bir medya, sosyal medya ağı ve bunu takip etme imkanı her iki sporcu içinde olsaydı acaba benzer şartlara yaşar mıydı? Çünkü nihayetinde Jordan tabii ki insanları hani bununla yargılamam mümkün değil ama çok büyük bir trajedi yaşıyor. Hala bu trajedinin sebebi, kaynağı veya işte en azından hani o yolu açan etmenlerinden bir tanesi kendisi mi değil mi, muamma. Bununla yüzleşemiyor, başa çıkamıyor. Tabii ki başa çıkması çok kolay bir şey değil. Kimsenin başına gelmesin. Ama hani böyle bir çöküntüyle başa çıkamıyor. Mesela bugünün medyası ve sosyal medyasıyla acaba başka problemler yaşayabilir miydi? Biz sürekli mental gücünden bahsediyoruz. Abi bu mental güç 2 sene top oynamadı mesela.
Hı hı. Yani. Katılıyorum ama mesela diğer taraftan şunu da konuşabiliriz bence. Ya bu arada şey, ben mesela Jordan'ın böyle bir açıklaması var mıydı, troll müydü, gerçek miydi tam hatırlamıyorum da böyle bir şey okudum hatırlıyorum. Hani bu dönemde oynayabilir miydin sen bu sosyal medya çağında? Zor diyor mesela. Yani bu böyle bir bu ya yani Twitter'da gördüğüm bir açıklamayı da hani şey mi? Kaynağını tam hatırlamıyorum şimdi şeyin. Jordan'ın ağzından söylenen bu şey, açıklama. Ama doğruydu diye hatırlıyorum. Neyse. Bu sefer de şey boyuta girebiliriz abi bence. İkisinin mesela oynadığı dönemleri şeye bakımdan kıyaslayabiliriz. Sen dedin ya mesela LeBron'un hani 20 sene boyunca oynaması.
Evet.
Teknoloji buna çok müsaade ediyor. Yani
tabii.
Yani bilimin işte sağlık sektörünün bu kadar gelişmiş olması aslında hani NBA'in de sürekli hani bu oyuncularına özellikle şey yapmaya başlaması, hani LeBron özelinde bunu görmedik pek ama zaman zaman yapıyor. İşte load management, hani şu maç oynasın, bu maç oynamasın de şu dönemlerde biraz dinlendirelim, dakikalarını azaltalım gibi şeylere çok daha üzerine düşüldüğü için aslında son işte 21. yüzyılda diyelim en azından sporculuk hayatına başlamış atletlerin, sporcuların bence uzun vadede kalma ihtimali çok ciddi sakatlıklar yaşamadıkları sürece bence artıyor. Bunu mesela bence hesaba katmak lazım dönemleri şey yaparken. Tabii bir ki. De şu soruyu soracağım sana. Michael Jordan'ı mı bu devre koysak, oyun olarak söylüyorum, sosyal medyaya geçelim, daha iyi bir Jordan izleriz? Yoksa mesela LeBron'ı alıp 90'lara mı koysak daha bir şey olur? Hani hangisinin, ikisini yer değiştirelim, hangisi daha negatif etkilenir, hangisi daha pozitif etkilenir? Son olarak bunu soruyorum.
Bence Jordan pozitif. Şeyi geçiyorum. Başarı anlamında demiyorum bak. Oyun, şampiyonluktan fazla sınavları da daha rakipte olduğu gibi şeyler demiyorum. Oyunu sağda oynadı oyun. Bence Jordan pozitif etkilenirdi. LeBron pozitif etkilenmezdi. Negatif olur muydu bilmiyorum. Pozitif Hı-hı. etkilenmezdi. Ama böyle düşünüyorum. LeBron'un 90'larda oynayacağı oyun nasıl Jordan hani bütün dünyayı şaşırttıysa, LeBron profilinde bir oyuncu gelse bence daha bile fazla şaşırtırdı. Çünkü 90'lar bu aslında Jordan'ın en büyük başarılarından bir tanesi. Kısa bir oyuncunun, hatta 90'lar değil 80'ler yani. Jordan lige girişi 80'ler. Kısa bir oyuncunun 84. bir numaralı yıldız, bir numaralı parça olarak oyunu bu kadar domine etmesinin kor bazında, hücum bazında çok mümkün gözükmediği bir dönem. LeBron fiziğindeki oyuncuların Magic Johnson istisnası dışında oyunun servis yönünü, şutuna, penetresine yani her şeyine odaklanmasının daha da namümkün olduğu bir dönem. Mesela biz bunu söylüyoruz. Michael Jordan döneminde Michael Jordan'ın yaptığı atılım NBA'de suyun yönünü değiştirdi. Bütün basketbol tarihini değiştirdi. Ama mesela burada hiç LeBron'a paye vermiyorum. Şu anda NBA'de her şey kusursuzluk, eksiksizlik üzerine çiziliyor. Yani bir oyuncu tek iyi skorer olarak süperstar olamıyor. Doğru muyum?
Yani
ya da, büyük oran evet. Yani istisnaidir. Yani asgari seviyede doğru. Yani, asgarinin biraz üstünde herkes sahip olması gerek.
Yani belli savunmaları okuyabilmesi lazım. İşte pasörlüğünün belli bir düzeyin üzerinde olması lazım.
Aynen öyle. Bunu uzunlar falan da dahil, kısalar da dahil. Forvetler de. Herkes da, yani hemen hemen her şeyi yapabilmesi lazım bir oyuncunun. Çünkü özellikle playoff aşamasında bir oyuncu bir konuda zaaf verirse ki az önce Yanis'in tutundan örnek verdim. Veya Siakam mesela bunun çok önemli bir örneğidir. Siakam'ın süperstarlıkla iyi oyuncu arasındaki çizgisinin önemli örneklerinden bir tanesi. İki playoff serisi üst üste Siakam'ın şut zaafının üzerine gidilmesi ve bunun hı-hı. üzerinden Toronto'nun yaşadığı zaaflar vesaire. Hani bu bir komplilik ihtiyacı getirdi. Süperstarlar da şu an hemen hemen her şeyi yapabilen oyuncular. Bunu da bence sağlayan, bunun kapısını açan kişi gene de bu. Hani Jordan'a verilen paye %100 katılıyorum ama ben bu konuda mesela hiç şey görmüyorum. Abi Jordan NBA'de şunu değiştirdi. Peki LeBron NBA'de yani böyle bir mükemmellik, kusursuzluk üzerine bir gelişim metodu inşa etti diye bir önergemiz var mı bizim için? Bence bunu bir numarada LeBron'a vermek lazım. Çünkü bu bayrağı ilk taşıyan, Nirvana'ya çıkaran ve kendisinden sonra pek çok imitasyon gelmesine rağmen hala birinci sırada bulunan mevcut NBA'in süperstar profilinin, ideal süperstar profilinin çizilmesine vesile olan adam da LeBron.
Hocanın bu söyleyene söyleyeyim abi.
Ya bu biraz şey. Bu Jordan
çok
LeBron
güzel konuşuyor hocam.
Teşekkür ederim, sen de öyle. Canımsın. 15-16'da saçmaladın ama sonra iyi toparladın. Tebrik ederim.
Orada duygularımızla hareket ettik diyelim.
Orada biraz. Abi ben Yanis de kötü edildim ya. O çok tadımı kaçırdı.
Hiç beklemedin değil mi böyle hazırlanmamı?
Yani işte ben valla ben ne diyordum biliyor musun abi? Ne o eski efsane işte iki tane de retrocu bulurum tam alırım. Ben de kabul ediyorum. Yani. Bir sıfır gerideyim diğerler üzerinden sayarız.
Peki abi ağzına sağlık. Var mı diyeceğim
bir şey? Teşekkür ediyorum. Bu Jordan LeBron tartışmasıyla ilgili son bir şey söyleyeceğim. Biz sabaha kadar konuşalım. Sen Jordan için argüman üretmeyi bırakmazsın. Ben LeBron için üretmeyi bıraktım. Çünkü İkisi de bize üretebilecek çok fazla argüman sundu.
Tabii sen LeBron'un hani öz evladı gibi savunduğun için kendisine.
Hayır, ben bu tartışma üzerinde şöyle bir şey söyleyeyim. Diğer bütün tartışmalarda karşı tarafı kötüleme ve olduğuna göre zayıflama, hani zayıf gösterme ağırlıklı olarak propaganda yürütülebileceğini düşünüyorum ama bu tartışmada çok zor. Ben mesela bununla dikkat ettiysen hep Jordan'ı yücelteyim ama LeBron'u daha çok yücelteyim şeyin dedim çünkü yani bunda ben mesela Jordan'a anormal sallarsam yani iyi olan bir şeyini kötü gibi göstermeye çalışırsam biliyorum ki kaybedeceğim. Çünkü kötü değil. Bu benim en çok keyif aldığım tartışma oldu.
Abi benim de gerçekten çok ya aktık da bayağı da aktık yani şimdi tam olarak kaç dakika oldu bilmiyorum ama böyle bir saat 10 dakikayı falan bulduk.
Tabii.
Güzeldi konu başlıkları belirlediğimizi düşünüyorum. Bu konsept üzerine eğilebiliriz. Yani belki Enes'i de işin içine dahil ettiğimiz bir podcast yayını falan da olabilir. Böyle
Enes'in geldiği
bir
programa gelmem. Önce onu söyleyeyim.
eyvah eyvah.
Protesto ederim. Ya da şöyle.
Enes'in geldiği yayına ben de gelmem. Bu tek başına şey yapar işte.
Ya da şöyle söyleyeyim. Enes'in geldiği programda tartışma ikiniz arasında olur. Ben full seni tutarım. Onun için gelirim yani.
Kolay o zaman kazandım.
Aynen öyle. Enes ne diyorsa tersi diye yani. Ve sana sürekli yayında şey derim. Kanka bir haber duydum.
Şey be, kanka şey duydun mu?
GIF geliyor peşine mesela.
Tabii.
Bunu da sadece yüz yüze tanıştığım insanlara atarım arkadaşlar. Öyle hepiniz atacak değil. Kusura bakmayın. Özel şeyler bunlar.
Ben %100 katılıyorum.
Şimdi
%100.
bunu
Yani
dinleyen insanlar bizim DM kutularımız açık. İkimiz de DM kutusuna abi Alperen Ezmiş yazarsa çok sevinirim.
abi yani sir, helal olsun abi. Hakikaten ağzını payını vermişsin tarzı yorumları DM'lerimize bekliyorum ben de. Hatta
Ya bu
podcast tweetini
tabii
alıntılayarak
yani
Sir
şimdi
dağıtmış. Alperen çok iyi laf sokmuş tarzında alıntılara. Hepsini açığız. Biz keyif aldık. Varsa abi son bir cümleni alayım. Ondan sonra
en dolu
kapatacağım.
antrenörüm Okan Hoca'ya selam olsun. O hikayeyi de bilmeyenler için söyleyeyim. Biz gelenden geçenden 30-40 sayı fark yiyorduk. Son maça çıkacağız. Formalite maçı. Bir rakibimiz var. Onlar da 30-40 sayı fark yiyor. Tamam mı? Yani sonunculuk maçı ama bizim için hedef maç. Çünkü ilk defa birini yenebiliriz. Hani 47-6'lık mağlubiyetlerden sonra birini yenebiliriz. Hoca geldi. Bugün de karkış kıyamet. Dedi ki arkadaşlar karşı takım aradı. Maça gelmeyeceklermiş. Çekildiklerini bildirmişler. Kazandık. Biz toplandık soyunma odasında. Başladık üçlü çekmeye. Hani 6. olmadık da 5. olduk. 6 takımın olduğu grupta. Lay lay lay lay falan. Oynamadığımız maçın üçlüsünü çektik. Ve bunu her yerde anlattık. Son maçı kazandık diye. Tabii 4 ay sonra falan şeytan dürttü. Ben dedik bir bakalım. Hani ne olmuş grup? Biz sonuncuyuz. Biz gitmemişiz maça. Hoca yemiş bizi sağ olsun. Yani. Biz çekilmişiz. Bir onu bize şey diye satıyor. Okan hocam. İnşallah iyisinde. Çok selam olsun. Ama ayıp yani. Ne gerek vardı?
Hoca size şey yapması gerektiği gibi davranmış diyorum. Yani olması gerektiği gibi davranmış diyorum.
Abi
Naçizane.
297'ye binip halk otobüsüne gidip 1,5 saat ayakta maça gidiyorduk. Yani biraz da aslında insafsızlık bu takımdan galibiyet beklemek. Ya adam bana diyor ki yani bilenler
Abi
için
bak
arkadaşlar.
15-16'da unuttum bunu söylemeyi de. Göçebe hayatı yaşayan bir Beşiktaş resmen vura kıra şampiyon oldu yani. Sizin de böyle bir şeyiniz olmaması lazım.
Hemen şey yapayım. Vodafone Park'a rağmen şampiyon olan 16-17'yi kutlarım.
Bu rağmen.
Tabii.
Yazıklar olsun be.
Abi
En
öyle
iyi
dedim.
dönemi. En iyi dönemi o. 15-16'nın sonu 16-17'nin tamamındaki o Vodafone Park atmosferi en iyisi.
Abi öyle bir
Hatta UEFA şampiyonluğunun önüne geçmiş olmana rağmen bizzat sen UEFA şampiyonluğunun önüne geçmiş olmana rağmen o takım o statta o sene maç kaybetmedi.
abi kusura bakma da yani.
Lyon maçına gittin, oturmadın evinde ve bizim UEFA şampiyonluğumuza mal oldun. Biraz
Abi
da
bak.
gerçekleri konuşalım.
Ben de
Biraz da gerçekleri
gerçekle
konuşalım.
konuşayım. Tamam Gomez iyi futbol. Tiki-taka şu bu falan eyvallah. Ya ben içeride dışarıda Lokomotiv Moskova'yı yenemeyen takımı ciddiye almam beyler. Biraz kusura bakmayın ya. Yani. Ya baba gibi Napoli var öbür tarafta. Lyon var yani.
Özür
Yanlış
dileriz
demiyorum bunu.
kardeşim. Olimpiyat stadında maç yapmak zorunda kaldığımız için.
Ya Napoli maçını nerede oynadın mesela deplasmandaki Napoli maçını?
Abi San Paolo'da.
Tam San Paulo'da Olimpiyat Stadı dışında şey var. Yani tribünleri aynı mesafe. Bir de ev sahibi taraftar.
Tamam biz olimpiyatta kaybetmedik zaten değil mi?
Yani tamam eyvallah ama kazanamadım da. O statta Napoli'nin mağlubiyeti yok.
Doğru ama biz alışız mesela o stada öyle düşün. Yani o
Doğru.
15-16 bizi
Lokomotiv
bak
maçında alıştık değil mi?
dedim ya
Lokomotiv
sana
maçında.
15-16 16-17 yazladı diye bak.
Evet, biz Lokomotiv oynamasaydık Napoli'yi zor yenerdik
%100 katılıyorum bu görüşe
değil
mesela.
mi?
Peki
Arkadaşlar
abi.
bu handball muhabbetinden özelden makara yapan falan olursa bak
Bak.
kalbini kırarım.
Son olarak şey diyeceğim. Son olarak şey diyeceğim. 15-16'daki Lizbon maçındaki Necip denemesi 16-17'deki Napoli deplasmanında bir hazırlıktı. Orta
Benim
sahada.
söylemediğim bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela 15-16'da daha iyi oynadık abi. Tamam eyvallah. Siz şey bilir misiniz mesela Beşiktaş Galatasaray derbisinden önce ya da işte arasında
Papel Berşeva ile oynuyor. Berşeva da Inter'i içeride dışarıda yenmiş. Southampton'a bir şeyler yapmış. Vaka yemeli falan Berşeva. Necip Gökhan İnler çıktı bu takıma maça.
Evet.
Ben Necip Atiba demiyorum. Öyle eledi. Ha, berbat oynadı mı? Berbat olmasa da vasat oynadı. Ama eledi. Öyle iyi takımdı işte. Yani öyle iyi takım ki oyuna ihtiyaç duymuyor bak. Keşke bu cümleyi kursaymışım.
Ya Hapoel Berşeva'yı yeniyor diye de
neyse. Özür dilerim senin İskender Bey Fatih'i 15-16 takımın için böyle bir kıyaslama bulamadım. Çünkü İskender Bey dışında kimseyi yenemediği için.
İskender Bey deyince aklıma hep yani NTV Spor'daki o malum kura çekimi sahnesi geliyor.
Bu arada bir itiraf gelsin. İskender Bey ismi cümleye girdikten sonra geldi aklıma. Az daha takımın adını bulamayacaktım ve bu argüman da boşa gidecekti. Son anda yani oğlum buydu diye kimsek çaktı. Zihnime teşekkür ederim.
Abi ağzına sağlık.
Ne demek senin ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim ben de bunu paylaştığın için. Gelecek reaksiyonlara göre ikinciyi de yapacağız. Beğenilmezse üçüncüyü, dördüncüyü de yapacağız. Biz yani böyle şeylerle hareket edecek insanlar değiliz arkadaşlar.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Teşekkür ediyoruz.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.